İki Şehrin Hikayesi, Charles Dickens. Birinci Kitap, Yaşama Geri Dönüş. 1. Çağ. Zamanların en iyisiydi, zamanların en kötüsüydü. Bilgelik çağıydı, ahmaklık çağıydı. İnanç devriydi, inançsızlık devriydi. Aydınlık mevsimiydi, karanlık mevsimiydi. Umudun baharıydı, umutsuzluğun kışıydı. Önümüzde her şey vardı, önümüzde hiçbir şey yoktu. Hepimiz doğrudan cennete ya da hep birlikte doğruca diğer yola gidiyorduk. Kısacası devir o kadar şimdiki devre benziyordu ki, devrin en çok ses çıkaran yetkililerinden bazıları, İyi ve kötü sıfatlarının karşılaştırılmasının yalnızca üstünlük açısından yapılmasında direniyorlardı. İngiltere tahtında koca çeneli bir kral ve çirkin yüzü bir kraliçe vardı. Fransa tahtında koca çeneli bir kral ve güzel yüzü bir kraliçe vardı. Ekmek ve balığı muhafaza edip koruyan her iki ülkenin efendileri için her şeyin sonsuza dek olduğu gibi kalacağı, billurdan daha berrak bir şekilde ortadaydı. İsa'dan sonra 1775 yılıydı. İngiltere'de şimdi olduğu gibi o dönemde de kehanetlerde bulunulurdu. Gelecekten haber veren Bayan Southcote, kutsal 25. yaşına henüz basmıştı. Muhafız alayındaki bir asker, Bayan Southcote'un bir kehanetini ciddiye alan yetkililerin, Londra ve Westminster'ın yerle bir olması ihtimaline karşı hazırlıklar yaptığını söylemişti. Geçen yılın hayaletleri, doğaüstü bir olay olmasına rağmen pek de özgün olmayan mesajlarını iletmişler. Ama Kok Sokağı hayaleti, kendi mesajlarını ilettikten sonra 12 yıl kadar ortalıkta gözükmemişti. Son zamanlarda İngiliz tahtı ve halkına, Amerika'daki İngiliz vatandaşlarının düzenlediği kongreden, dünya düzeni hakkında önemsiz haberler geliyordu. Söylemesi tuhaf ama sonraları bu haberlerin insanoğlu için Kok Sokağı yeni yetmelerinin herhangi birinden alınmış haberlerden daha önemli olduğu ortaya çıkacaktı. Ruhani konularda kalkanı ve üç çatallı mızrağı bulunan kız kardeşinden daha az ayrıcalıklı olan Fransa, kağıt para basıp harcayarak sarsıntısız ve yumuşak bir şekilde tepeden aşağı yuvarlanmaktaydı. Ayrıca yağmurlu bir günde, Hristiyan papazların rehberliğinde 50-60 metre uzağından geçmekte olan pis bir keşiş kafilesini diz çökerek selamlamadığı için, genç bir adamın ellerinin kesilip dilinin kerpetenle kopartılarak vücudunun diri diri yakılması hükmünü vermek gibi insancıl işlerle kendini eğlendirmekteydi. O zavallı öldürüldüğü zaman büyük bir olasılıkla Fransa ve Norveç ormanlarında kök salıp büyümekte olan ve kesilip kereste haline getirilerek torbası ve bıçağıyla tarihin o en korkunç taşınabilir aletine dönüştürülecek ağaçlar. Oduncu, kader tarafından çoktan işaretlenmişti. Ve yine büyük olasılıkla Paris yakınlarında bir yerlerde, sert toprakları ve kaba saba barakaları olan bir yerde, üzerine çamur bulaşmış, domuzların kokladığı, İçine kümes hayvanlarının tünediği eski arabaları olan çiftçi. Ölüm. Bu arabaları mahkumları devrimin idam sehpalarına götürecek arabalar olarak çoktan ayırmıştı. Ne var ki oduncu ve çiftçi hiç durmadan ve sessiz sedasız çalıştıklarından, sessiz adımlarla yürüdüklerinden hiç kimse onların ayak seslerini duymadı. Zaten harekete geçmiş olduklarından şüphelenip buna dile getirmek dinsizlik ve hainlik sayılırdı. İngiltere'ye gelince, burada da ulusal böbürlenmeleri haklı çıkaracak ne güvenli bir ortam ne de bir düzen vardı. Başkentte her gece silahlı soygunlar yapılıyor, yol kesiliyordu. Aileler mobilyalarını güvenlik için döşemecilerin depolarına kaldırmadan şehirden ayrılmamaları konusunda açıkça uyarılıyorlardı. Gece karanlıkta yol kesen haydut, gündüz aydınlıkta şehirli bir tüccar oluyordu. İşte bu tüccar, bir diğer tüccar dostu tarafından tanınıp, bu yüzüne karşı söylenince, şef kimliğiyle onu kafasından vuruyor ve hiçbir şey olmamış gibi atını sürüp gidiyordu. Posta arabasının yolu 7 soyguncu tarafından kesilmişti. Muhafız ateş edip 3'ünü öldürmüş. Ancak cephanesi tükenince diğer 4'ü tarafından vurularak öldürülmüştü. Posta arabasının böyle kolaylıkla soyulmasının ardından büyük yönetici Londra valisinin yolu Turnham Green'de bir haydut tarafından kesiliyor. Ve bu şanlı varlık maiyetinin gözü önünde soyuluyordu. Londra hapishanelerinde mahkumlar gardiyanlarla dövüşüyor. Yüce adalet üzerlerine kara binalarla ateş açıyor. Hırsızlar sarayın kabul odalarında soylu beylerin boyunlarından elmas saçları koparıp çalıyor. Silahşörler kaçak eşya bulmak amacıyla St. Giles'e giriyor ve çapulcular silahşörlere, silahşörler de çapulculara ateş açıyordu. Üstelik kimse de bu olayların öyle çok olağan dışı olduğunu düşünmüyordu. Bütün bu olup bitenlerin orta yerinde ise kendisine sürekli iş çıkan, her zamankinden daha meşgul ve işe yaramamaktan daha kötü olan cellat vardı. Kah uzun sıralar oluşturan, türlü türlü suçlar işlemiş insanları. Kah salı günü yakalanan bir hırsızı cumartesi günü asıyor. Bir gün Newgate'teki düzinelerce insanı, bir diğer gün Westminster Hall kapısı önündeki bildirileri yakıyor. Bugün canavar bir katilin canını alıyorsa, ertesi gün bir çiftçinin oğlundan 6 peni aşıran bir biçarenin canını da alıyordu. Bütün bunlar ve daha binlercesi, sevgili, yaşlı 1775 yılında birbiri ardına yaşandılar. Oduncu ve çiftçi, hiç kimse onları fark etmeden çalışırlarken, o iki koca çeneli adamla, biri çirkin, diğeri güzel yüzlü iki kadın, rahatça dolaşıp kutsal yetkilerini zorbaca kullanmaktaydılar. İşte 1775 yılı. O yüce insanları ve aralarında bu hikayeye konu olanların da bulunduğu sayısız küçük insancı önlerinde uzanan bu yollarda ilerletiyordu. 2. Posta arabası. Bu hikayeye konu olan kişilerden ilkinin Kasım sonlarına doğru bir cuma gecesi önünde uzanan yol Dover yoluydu. Dover yolu, Shooter tepesine ağır ağır tırmanan posta arabasının önünde uzanıyor, diğer yolcular gibi o da yokuşu arabanın yanında çamurun içinde tırmanıyordu. Bu koşullarda yürümekten pek keyif aldıkları söylenemezdi. Ama yokuş çamurlu, arabanın koşumları ve yükü öylesine ağırdı ki, atlar daha şimdiden 3 defa durmuşlar, bu yetmiyormuş gibi bir defa da arabayı Blackheath'e geri götürmek için asice bir niyetle yolun karşı tarafına çekmişlerdi. En sonunda ise postacı ile muhafız birleşerek vahşi hayvanların bile insan aklı ile yola getirebileceğinden söz eden tartışmaları bir yana bırakıp yasaklanmış savaş kurallarına başvurmuşlar. Ve dizgin ve kırbaç yardımıyla atları sakinleştirerek görevlerinin başına dönmelerini sağlamışlardı. Hayvanlar başları önlerinde, kuyruklarını sallayarak kalın çamur tabakasının içinde bata çıka, sendeleye sendeleye ilerliyor. Zaman zaman da eklem yerlerinden ayrılıp parçalanacakmışçasına zorlanıyorlardı. Arabacı ne zaman onları yorgun bir sesle ''Hey, hop, ho!'' diye bağırarak dinlendirmek için durdursa, en öndeki at başını ve üzerindeki her şeyi sertçe sallıyor. Şaşırtıcı bir şekilde sanki arabanın yokuşun tepesine ulaşamayacağında ısrar ediyordu. Öndeki at ne zaman bu sinir bozucu takırtıları çıkarsa bizim yolcu da sinirleri zayıf birinden beklenebileceği üzere irkiliyor ve düşünceleri darmadağın oluyordu. Bütün çukur yerleri duman gibi basan sis, huzur arayıp da bulamayan, terk edilmiş kötü bir ruh gibi tepeye tırmanıyordu. Sis buz gibi soğuktu. Islak ıslaktı ve huzursuz bir denizin birbiri ardına gelen dalgaları gibi havada yavaş yavaş dalga dalga ilerliyordu. O kadar yoğundu ki araba lambalarının ışıkları yalnızca kendilerini ve yolun birkaç metresini aydınlatabiliyordu. İlerlemeye çalışan atlardan yükselen buhar sise karışıyor. Sanki bütün sisi o oluşturuyordu. Sözünü ettiğimiz yolcunun yanı sıra iki yolcu daha posta arabasının yanında tepeye tırmanıyorlardı. Üçü de yüzlerini kapatacak biçimde kulaklarına kadar sarınmış, uzun çizmeler giymişlerdi. Hiçbiri ötekinin neye benzediğini söyleyemezdi. Çünkü her biri sarındıkları şeylerle diğer yol arkadaşlarının beden gözlerinden olduğu kadar akıl gözlerinden de saklanmışlardı. O günlerde yolculuk eden herhangi birinin soyguncu ya da soyguncularla ilişkili olma ihtimali olduğundan yolcular birbirlerinden çok çekinir. O kısa sürede kimin güvenilir olduğunu anlayamazlardı. Ayrıca uğranılan her postane ve birane, sahibinden seyisine kadar şefin paralı adamlarından birini barındırabileceği için arabaların başına bir olay gelme olasılığı yüksekti. 1775 yılı Kasım'ının o cuma gecesi. Araba Shooter tepesini yavaş yavaş tırmanırken, Dover postasının muhafızı, arabanın arkasına kendisi için ayrılan yerde oturmuş. Ayakları yere çarpa çarpa, kendi kendine bunları düşünüyor. Gözünü ve bir elini, üstünde dolu bir tüfek, içinde ise 6-7 tabanca bulunan önündeki sandığın üzerinden ayırmıyordu. Dover postasında durum her zamanki gibiydi. Muhafız yolculardan, yolcular da birbirlerinden ve muhafızdan, yani herkes birbirinden kuşkulanıyordu. Arabacı ise atlarından başka hiçbir şeye güvenmiyordu. Ama onların da bu yolculuk için uygun olmadıklarına hem yeni hem de eski ahit üzerine yemin edebilirdi. "De," dedi arabacı. "Hadi, son bir gayret daha. Sonra tepeye varmış olacaksınız. Lanet olsun size. Sizi buraya getirene kadar canım çıktı." "Joe." "Ha?" diye karşılık verdi muhafız. "Saatin kaç Joe?" 11'i tam 10 geçiyor." "Lanet olsun," diye bağırdı öfkeyle. "Ve daha Shooter tepesine bile varamadık." "De, de, hadi yürüyün." Öndeki inatçı at kırbaçla gelen sert emirle ileri atıldı. Diğer üç at da onu izlediler. Dover postası bir kez daha, yanında yolcular uzun çizmeleri çamura bata çıka yürürken yola koyuldu. Araba durunca onlar da durmuş, yanından ayrılmamışlardı. Üç yolcudan biri diğerine sisin ve karanlığın içine doğru biraz daha önde yürümeyi önerme yürekliliğinde bulunsa, diğerlerince haydut sanılıp vurulacağını düşünürdü. Son bir gayret, posta arabasını yokuşun tepesine ulaştırdı. Atlar tekrar soluklanmak için durdular. Muhafız, araba kaymasın diye tekerleğin altına takoz koymak için indi ve yolcuların binmesi için arabanın kapısını açtı. Bu arada arabacı bulunduğu yerden aşağı doğru bakarak tedirgin bir sesle "Şşşt, Joe!" diye bağırdı. "Ne diyorsun Tom?" İkisi de kulak kabartarak dinlediler. "Yukarı doğru, tırısta bir atlı geliyor diyorum Joe." "Ben dört nala gelen bir atlı derim Tom," diyen muhafız kapı kolunu bırakıp çevik bir hareketle yerine tırmandı. "Beyler, kral adına hepiniz içeri girin." Bu telaşlı uyarının ardından tüfeğinin horozunu kaldırıp ateşe hazır halde bekledi. Bu hikayenin kahramanlarından olan bizim yolcu, arabanın basamağında durmuş, içeri girmek üzereydi. Diğer iki yolcu da hemen arkasında onu izliyorlardı. Adam yarısı arabanın içinde, yarısı dışarıda basamakta durdu. Diğerleri aşağıda yolda kaldı. Hepsi bir arabacıya, bir muhafıza bakıyorlar ve nal seslerini dinliyorlardı. Arabacı arkaya baktı, muhafız arkaya baktı. Hatta öndeki at bile kulaklarını dikip geriye baktı. Gecenin ıssızlığına, arabanın zorlanmasıyla çıkan gürültünün son bulması da eklenince ortalık iyice sessizleşmişti. Atların soluk soluğa nefes alıp vermeleri, arabanın huzuru kaçmış bir insan gibi titremesine neden oluyordu. Yolcuların ise heyecandan solukları kesilmiş, kalp atışları hızlanmıştı. Hatta bu yoğun sessizlikte duyulan tek sesin, yolcuların bu kalp atışları olduğu bile söylenebilirdi. Dört nala yaklaşan atın sesi giderek daha da hızlandı ve bir hışımla gelip tepeye ulaştı. "Hey!" diye bağırdı muhafız bütün gücüyle kükreyerek. "Sen! Oradaki! Dur yoksa ateş ederim!" Çamurun içinde bata çıka ilerleyen kişi hemen durdu. Sizin içinden bir erkek sesi yükseldi. "Bu Dower postası mı?" "Ne olduğundan sana ne?" dedi muhafız sert bir tavırla. "Sen kimsin?" "Bu Dower postası mı?" Niye bilmek istiyorsun? Eğer oysa bir yolcuyu arıyorum da.
Hangi yolcuyu?
Bay Jarvis Lorry'i. Yolcumuz hemen adamın sorduğu kişinin kendisi olduğunu belli etti. Muhafız, arabacı ve diğer iki yolcu onu kuşkulu bakışlarla süzdüler.
Olduğun yerde kal dedi muhafız, sisin içinden konuşan adama.
Çünkü bir hata yaparsam bu telafisi olmayan bir hata olur. Lorry adındaki beyefendi derhal cevap versin.
Sorun nedir diye sordu yolcu hafifçe titreyen sesle.
Kim soruyor beni?
Jerry, sen misin?
Eğer bu Jerry ise sesinden hiç hoşlanmadım diye homurdandı muhafız kendi kendine.
Bana kalırsa bu Jerry'nin sesi fazla kalın.
Evet Bay Lorry.
Sorun nedir?
Sizden sonra oradan bir telgraf geldi. Telson ve ortaklarından.
Hızla arabaya binip kapı ve pencereleri kapatan diğer iki yolcunun nazik olmaktan uzak telaşlı yardımlarıyla aşağı inen Bay Lorry,
''Muhafız, bu haberciyi tanıyorum. Yakına gelebilir. Sakıncası yok.'' dedi.
''Umarım yoktur. Ama buna herkesi inandıramam.'' diye mırıldandı muhafız kendi kendine.
''Selam.''
''Selam.'' dedi Jerry. Öncekinden daha da kalın bir sesle.
''Bir adım daha yaklaş bakalım. Hey, duydun mu? Eğer eğerinde bir tabanca kılıfı varsa elinin oraya gittiğini görmeyeyim. Çünkü ani bir hatanda şeytan oluveririm. Ve benim hatamda kurşun şeklinde olur. Şimdi sana şöyle bir bakalım.'' Yoğun süsün içinden bir at ile binicisinin karaltısı gözüktü. Ve karaltı yolcunun durduğu posta arabasının yanına kadar geldi. Binici eğildi ve gözlerini muhafıza dikerek katlanmış küçük bir kağıdı yolcuya verdi. Binicinin atı nefes nefeseydi ve atın nallarından adamın şapkasına kadar her ikisi de baştan aşağı çamur içindeydiler.
''Muhafız!''
dedi yolcu bir iş adamı sakinliğiyle ve kendine güvenli bir tonda. Dikkatli muhafız sağ eli kabzada, sol eli namluda ve gözü atlıda sertçe ''Buyurun'' dedi.
''Korkulacak bir şey yok. Ben Telson Bankası'ndanım.''
''Londra'daki Telson Bankası'nı biliyor olmalısınız. İş için Paris'e gidiyorum. Al sana içki için 25 peni. Şunu okuyabilir miyim?''
''Peki, ama elinizi çabuk tutsanız iyi olur efendim.''
Arabanın lambasının ışığında telgrafı açarak önce içinden sonra da yüksek sesle ''Küçük hanımı Dover'da bekleyin'' notunu okuyan yolcu önce muhafaza şöyle bir bakarak
''Gördüğün gibi uzun değilmiş'' dedikten sonra Jerry'e dönüp ''Yanıtımın yaşama geri dönüş olduğunu söyle'' diye ekledi.
Jerry eğrin üzerinde kımıldandı. En kalın sesiyle
''Bu da pek tuhaf bir yanıt'' dedi.
Yolcu da ''Bu mesajı ilet. Cevap yazmasan bile telgrafın elime geçtiğini anlarlar. Elinden geldiğince çabuk git. İyi geceler.'' diye yanıtladı onu. Bu sözlerin ardından yolcu arabanın kapısını açıp içeri girdi. Bu arada saatlerini ve cüzdanlarını çabucak çizmelerine saklamış olan yol arkadaşları şimdi de uyur gibi yaparak ona hiç yardımcı olmuyorlardı. Tehlike yaratacak herhangi bir hareketten kaçınmak dışında düşündükleri bir şey yoktu. Araba yine yola koyuldu. Yokuşu inerlerken yoğun sis etraflarını iyice sarmıştı. Muhafız belinde taşıdığı diğer silahlara ve oturduğu yerin altındaki içinde birkaç demirci aleti, iki el feneri ve bir kibrit kutusunun bulunduğu küçük sandığa bir göz attıktan sonra tüfeğini içine koydu. Zaman zaman başına gelen araba lambalarının kırılması veya fırtınada sönmesi gibi durumlara karşı önlem olarak yanına almıştı bunları. Böyle bir durumda eğer şanslıysa 5 dakika içinde tehlikesiz ve rahat bir şekilde idare edecek bir ateş yakabilirdi.
"Tom," diye hafifçe seslendi arabanın üstünden.
"Efendim Joe."
"Mesajı duydun mu?"
"Duydum Joe."
"Ne anladın Tom?"
"Hiçbir şey anlamadım Joe."
"Ne tesadüf," dedi muhafız düşünceli bir şekilde.
"Ben de bir şey anlamadım."
Sisin ve karanlığın içinde yalnız kalan Jerry, bu arada hem yorulmuş olan atını dinlendirmek, hem de yüzündeki çamuru silmek ve şapkasının kenarında biriken, neredeyse bir şişe kadar suyu silkelemek için durup atından inmişti.
Çamur içinde kalmış koluna dizginleri doladıktan sonra posta arabasının tekerlek sesleri artık duyulmaz olup gece yine sessizliğe gömülünce döndü ve tepeden aşağıya yürümeye başladı. Kalın sesli haberci, Temple Bar'dan buraya kadar dört nala geldikten sonra düz yola çıkana dek senin ön bacaklarına güvenemem yaşlı bayan, dedi atına bakarak. Yaşama geri dönüş. Ama tuhaf bir mesaj bu. Bu sana pek yaramaz Jerry. Sana söylüyorum Jerry. Yaşama geri dönmek moda olsaydı halin duman olurdu Jerry.
3. Gece gölgeleri. Her insanın bir diğeri için derin bir sır ve gizem olduğunu düşünmek olağanüstü bir şeydir. Geceleyin büyük bir şehre girdiğimde siyah kümeler halindeki her bir evin, evin her bir odasının kendi gizemini sakladığını, orada çarpan yüz binlerce yüreğin bulunduğunu ve bunların bazılarının yüreklerinde en yakınındakinden bile sakladığı bir giz olduğunu düşünmek içimi karartır. Bu giz, kötülüğü, hatta ölümü bile barındırabilir içinde. Sevdiğim ve zamanla tamamını okumayı boş yere ümit ettiğim bu değerli kitabın yapraklarını artık çeviremiyorum. Üzerine düşen bir anlık ışıkla içindeki hazine ve diğer gömütlerin gözüme iliştiği o dipsiz suyun derinliklerine artık bakamıyorum. Daha sadece bir sayfa okumuştum ki kitabın sonsuza dek kapatılması gerektiği kararlaştırıldı. Yüzeyinde ışıklar oynaşan suyun hiç erimeyecek bir buz tabakasıyla kaplanıp kilitlenmesi gerektiğine karar verilmişti. Ve ben her şeyden habersiz kıyıda duruyordum. Dostum öldü, komşum öldü, aşkım, ruhumun sevgilisi öldü. Ben de her bireyde bulunan, onun sonsuza kadar ayrılmaz bir parçası olan, içimdeki bu gizi hayatımın sonuna kadar taşıyacağım. İçinden geçtiğim bu kentin herhangi bir mezarlığında, iş dünyası onların bana göründüğünden ya da benim onlara göründüğümden daha gizemli olan bir ölü var mı ki? Bu doğal ve vazgeçilmez miras açısından bakıldığında, at sırtındaki haberci, kral, başbakan ya da Londra'nın en zengin tüccarı kadar bir mülke sahipti. Ağır ağır ilerleyen, daracık eski posta arabasına tıkılmış o üç yolcunun her biri de sanki kendine ait özel bir arabada gidiyormuş veya yanındakiyle arasında bir ülke boyu uzaklık varmış gibiydi ve birbirleri için gizem dolu insanlardı. Haberci atıyla acele etmeden, tırsta geri dönerken sık sık bir şeyler içmek için yolunun üzerindeki biranelerde duruyor. Ancak buralarda şapkasını gözlerinin üzerine indiriyor ve kimseyle konuşmuyordu. Bu tutumu, rengi ve biçimiyle hiçbir derinliği olmayan kara gözlerine çok uyuyordu. Çünkü gözleri birbirine öyle yakındı ki, sanki birbirlerinden biraz uzaklaşırlarsa, suçüstü yakalanacaklarından korkuyor gibi bir izlenim uyandırıyorlardı. Üç köşeli, kenarları kıvrık, tükürük kabına benzeyen eski şapkanın altından ve neredeyse dizlerine kadar inen, boğazını ve çenesini örten büyük bir atkının üstünden görünen gözlerinin kötü bir ifadesi vardı. İçki içmek için mola verdiği zamanlarda atkıyı sol eliyle açıp sağ eliyle içkisini dolduruyor, içer içmez de atkısını tekrar sarınıyordu. ''Hayır Jerry, hayır!'' diye çıkıştı kendi kendine at üstünde ilerlerken düşündüğü bir şey üzerine. ''Bu sana uymaz Jerry. Sen namuslu bir tüccarsın.'' Bu senin iş ahlakına uymaz. Yaşama. Eğer o içip kafayı bulmamışsa ben ne olayım? İleteceği mesaj kafasını o kadar karıştırmıştı ki birkaç defa şapkasını çıkarıp başını kaşıdı. Yer yer kelleşmiş tepesi hariç neredeyse geniş ve küt burnuna kadar dökülen siyah, fırça gibi ve dalgalı saçları vardı. Bu saçlı bir kafadan çok demirci elinden çıkmış bir şeye, hatta üstü çivilerle kaplı bir duvara benziyordu. Öyle ki bir dribir oyununun en iyileri bile onu dünyanın en tehlikeli adamı sayıp üzerinden atlamayı reddederlerdi. Temple Bar'ın yanındaki Telsin Bankası'nın kapısındaki yerinde bekleyen, kendisine iletilen haberi daha üst yetkililere taşıyacak olan gece bekçisine gitmek üzere tırsta geri dönerken Gecenin gölgeleri sanki haberin içeriğine uygun olarak değişik şekillerde görünüyordu. Sanki at bile haberin bu gizemli ve huzursuz edici içeriğinden etkilenmişti. Yolun üstünde sık sık değişik şekillerde gölgeler görüyor ve her gölgeden ürküyordu. Bu arada posta arabası içindeki ketum üç yolcusuyla birlikte usandırıcı yolunda, tangırtılar içinde, sarsıla sarsıla ağır ağır ilerliyordu. Yarı uykulu bakışlarıyla daldıkları düşünce aleminden bir an için sıyrıldıklarında gecenin gölgeleri bu yolculara da kendilerini gösteriyordu. Arabada Telsin bankasından biri vardı. Bu yolcu, araba ne zaman sarsılsa, yanındaki yolcuya çarparak onu kenara doğru sıkıştırdığından kolunu deri askıya geçirmişti. Oturduğu yerde gözleri yarı kapalı bir şekilde uyuklarken, araba lambasının küçük pencereden yansıyan zayıf ışığı üzerlerine vurduğunda, karşıdaki yolcunun büyük çantası, onun için para kasası, arabanın içi ise iyi iş yapan bir banka oluyordu. Koşumların sesi para şıkırtısıydı sanki. Ve 5 dakika içinde bütün o iç ve dış bağlantılarına rağmen Telsin Bankası'nın bile ödeyebileceğinden 3 kat fazla poliçe ödenmişti. Sonra bankanın yer altındaki sağlam odaları, değerli depoları ve yolcu tarafından da bilinen sırlarıyla, ki bunlar hakkında bildikleri az sayılmazdı, önünde açılıverdi. O da bir elinde kocaman anahtarlar, bir elinde cılız bir ışık veren bir mumla içeri girip bu odaları dolaştı ve onları bıraktığı gibi güvende, sağlam ve sakin buldu. Ama banka ve arabanın anlaşılmaz bir şekilde afyonla uyuşturulmuş bir acı gibi sürekli onunla beraber olmasına rağmen bütün gece aklından çıkmayan inatçı bir de görüntü vardı. Birini mezarından dışarı çıkarmaya gidiyordu. Şimdi ona kendini gösteren çok sayıdaki yüzden hangisi aradığı gömülü kişinin yüzüydü? Gecenin gölgeleri buna dair bir belirti sunmamıştı. Ama bunların hepsi 45 yaşlarında bir adama aitti. Ve birbirlerinden tutkularının ifadesi ve yorgun, yıpranmış hallerinin verdiği solgunlukla ayrılıyorlardı. Gurur, küçük görme, meydan okuma, inatçılık, boyun eğme, ağlanıp sızlanma ve yas birbirini izliyordu. Çökük avurtlar, kadavra rengi, iskeleti çıkmış eller ve vücutlar birbirini izledi. Ne var ki yüz hep aynı yüzdü ve saçlar hep fakirsiz ağarmıştı. Uyuklayan yolcu bu hayale yüzlerce kez sordu. Gömüleli ne kadar oldu? Yanıt hep aynıydı. Neredeyse 18 yıl. Dışarı çıkartılma ümidini yitirmiş miydi? Uzun zaman önce. Yaşama geri döndüğünü biliyor musun? Öyle söylüyorlar. Umarım yeniden yaşamak istiyorsundur. Pek söyleyemem. Onu sana göstereyim mi? Gelip kızı görecek misin? Bu soruya türlü türlü, birbiriyle çelişkili yanıtlar veriyordu. Bu cevap bazen, dur, onu aniden görmek beni öldürür. Bazen içli bir gözyaşı yağmurunun ardından, beni ona götür. Kimi zaman da uzun ve şaşkın bakışlardan sonra, onu tanımıyorum, anlamıyorum oluyordu. Yolcu, hayalinden geçen bunun gibi konuşmalardan sonra yine hayallerinde, bu zavallı yaratığı dışarı çıkarmak için bazen bir kazmayla, bazen büyük bir anahtarla, bazen elleriyle toprağı kazıyor, kazıyor, kazıyordu. Nihayet yüzü toprak içindeki adamı çıkarıyor. Ama adam aniden ellerinden kayıp toza dönüşüyor, kayboluyordu. Sonra yolcu uyanıyor, dışarıdaki sisin ve yanaklarına düşen yağmurun gerçekliğini hissetmek için pencereyi açıyordu. Gözleri sise, lambalardan süzülen ışığa, hızla yanlarından geçip geride bıraktıkları çalılıklara takılıyor. Arabanın dışındaki gece gölgeleri içerideki gölgelerle karışıyordu. Temple Bar'ın yanındaki gerçek banka binası, geçmiş günlerin gerçek işleri, güvenli kasa daireleri, arkasından gönderilen ve onun geri gönderdiği gerçek haber, hepsi oradaydı. Bütün bunların içinden o hayaletimsi yüz yeniden belirecek ve yolcu tekrar onunla konuşmaya başlayacaktı. Gömüleli ne kadar oldu?
Neredeyse 18 yıl. Umarım yaşamayı istiyorsundur. Pek istediğimi söyleyemem. Kazacak, kazacak, kazacaktı. Ta ki yolculardan biri sabırsız bir hareketle pencereyi kapatmasını söyleyerek onu bu düşlerden uzaklaştırana dek. Sonra tekrar arabanın deri askısını sıkıca kavrayacak ve uyuklayan iki yolcu hakkında düşünecekti. Ta ki zihni arabadakilerden uzaklaşarak tekrar bankaya ve mezara dönene kadar. Gömüleli ne kadar oldu? Neredeyse 18 yıl. Dışarı çıkarılma ümidini yitirmiştin, öyle değil mi? Uzun zaman önce. Bitkin yolcu gün ışığının ve artık kaybolmuş olan gece gölgelerinin ayırdına varana kadar bu sözler sanki biraz önce söylenmiş veya hayatı boyunca durmadan tekrarlanmış sözler gibi kulağında çınladı. Pencereyi araladı ve yükselmekte olan güneşe baktı. Sürülmüş bir tarlada, bir gece önce atları çözülüp bırakılmış bir pulluk duruyordu. Arkasında, üzerlerinde hala alev gibi kıvıl kıvıl ve altın sarısı yapraklarını dökmemiş ağaçlarıyla bir koruluk vardı. Toprak soğuk ve ıslak olmasına rağmen gökyüzü berraktı. Güneş ise parlak, sakin ve güzel bir şekilde doğdu. 18 yıl, dedi yolcu güneşe bakarak. Günün eşsiz yaratıcısı. Ey yaradanım, 18 yıl boyunca diri diri gömülü kalmak ha.
4. Hazırlık. Davra öğleden önce sağ salim varmayı başaran posta arabasının kapısını her zaman olduğu üzere Royal George Oteli'nin baş teşrifatçısı açtı. Kışın bir posta arabasının Londra'dan gelebilme başarısını gösterdiği ve birlikte gelen bu macera perest yolcu da bundan dolayı kutlanmayı hak ettiği için adam bu hareketi bir tören havasında yapmıştı. Arabada kutlanacak sadece bir macera perest yolcu kalmıştı. Çünkü diğer ikisi gidecekleri yerlerde inmişlerdi. Arabanın içi ıslak ve kirli samanları, nahoş kokusu ve loş atmosferiyle daha çok genişçe bir köpek kulübesini andırıyordu. Bay Lorry, yani kalan tek yolcu, üstündeki samanları silkelerken eski püskü giysileri, aşağı sarkık şapkası ve çamur içindeki bacaklarıyla büyük, cins bir köpeğe benziyordu. Yarın Kalesya'ya giden bir gemi var, değil mi? Evet bayım, eğer hava böyle devam eder ve rüzgar da dinip yola çıkmaya izin verirse, akıntı da öğleden sonra iki civarı epey iyi olacak. Yatak ister miydiniz efendim? Gece olana kadar yatmayacağım ama bir oda ve bir berber istiyorum. Sonra kahvaltı ister miydiniz efendim? Evet efendim, şu taraftan buyurun efendim. Concord'u gösterin. Beyefendinin valiziyle sıcak su Concord'a gidecek. Concord'da beyefendinin çizmelerini çıkartın. Orada kömür ateşinin güzelce yandığı bir şömine bulacaksınız efendim. Gidip berberi Concord'a getirin. Kıpırdayın biraz. Concord odası daima posta arabasıyla gelen bir yolcuya ayrılırdı. Bu yolcular tepeden tırnağa sarmalanmış oldukları için odaya hep birbirlerine benzeyen adamlar olarak girerler. Ama dışarıya değişik adamlar olarak çıkarlardı. Ve bu nedenle oda Royal George personeli için bir ilgi kaynağı olmuştu. Bu kez de başka bir teşrifatçı, iki hamal, birkaç hizmetçi ve otel sahibesi Concord ile kahve salonu arasında oyalanırken ceplerinin üzerinde geniş kapakları olan, epey kullanılmış ama iyi bakılmış kahverengi takım elbisesiyle 60 yaşlarında bir bey kahvaltıya gitmek üzere yanlarından geçti. O sabah kahve salonunda kahverengi takım elbiseli beyden başka kimse yoktu. Kahvaltı masası şöminenin önüne çekilmişti. Oturmuş yemeğini beklerken yüzüne vuran ateşin ışığında portre yaptırmak için poz veren bir adam gibi kıpırdamadan duruyordu. Elleri dizlerinde bu şekilde otururken çok derli toplu ve düzenli birine benziyordu. Aşağı sarkık yeleğinin altında ateşin hafifliği ve geçiciliğine karşılık kendi önemini ve kalıcılığını vurgulamak istercesine tumturaklı bir sesle ve vaaz verir gibi gürültüyle çalışan bir cep saati vardı. Bacakları muntazamdı. Onları sıkı sıkı saran, parlak, iyi cins kumaştan yapılmış kahverengi çorapları
gösterişli olmasalar da şık görünüşlü ayakkabıları ve de ayakkabı tokaları vardı. Bütün bunlarla biraz övünür gibiydi. Garip, küçük, dalgalı, açık sarı renkli, başına iyice oturmuş, biraz uzaktan bakınca ipek ya da camdan yapılmış gibi duran ama kuşkusuz saçtan yapılmış bir peruk takıyordu. Gömleği çorapları kadar iyi cins olmasa da komşu kıyıya vuran dalgaların köpükleri veya açık denizde, güneşin altında parlayan teknenin yelkenleri kadar beyazdı. O tuhaf peruğunun altında her zamanki kontrollü ve sakin ifadeli yüzünü Telsin Bankası'nın ciddi ve ağzı sıkı ifadesine alışıncaya kadar. Kendisine yıllarca hayli acı ve sıkıntı vermiş olması muhtemel bir çift parlak ve nemli göz aydınlatıyordu. Yüz ifadesinde sıkıntılarının izleri biraz göze çarpsa da yanaklarında ve yüzünde sağlıklı bir renk vardı. Belki de Telsin Bankası'nın sır saklayan, güvenilir, bekar memurları öncelikle diğer insanların sorunlarıyla uğraşıyorlardı. Belki ikinci el sorunlar, ikinci el giysiler gibi kolayca giyilip çıkarılabiliyorlardı. Bay Lurie, portresini yaptırmak için poz veren adam duruşunu bozmak ister gibi uyuyakaldı. Kahvaltısı gelince uyandı ve sandalyesini ona doğru iten garsona, "Bugün buraya gelebilecek genç bir hanım için bir oda hazırlamanızı istiyorum. Bay Lurie veya sadece Telsin Bankası'ndan bir beyi sorabilir. Lütfen bana haber verin," dedi. "Peki efendim, Londra'daki Telsin Bankası değil mi efendim?" "Evet." "Baş üstüne efendim. Bankanızdan beyleri Londra ve Paris arasında gidip gelirken sık sık burada ağırlama şerefine sahip oluyoruz efendim. Telsin'in şubeleri arasında çok yoğun bir gidiş geliş oluyor efendim." "Evet, bir İngiliz kurumu olduğumuz kadar Fransız kurumu da sayılırız." "Evet efendim, sanırım siz öyle sık sık yolculuk etmeye alışık değilsiniz, değil mi efendim?" "Son yıllarda pek yolculuk etmedim. En son Fransa'dan gelişimizden, yani gelişimden bu yana 15 yıl geçti." "Öyle mi efendim? Bu benim burada çalışmaya başlamamdan önceki bir tarih efendim. Hatta bizimkilerden önce George Oteli o zamanlar başkaları tarafından yönetiliyordu efendim." "Sanırım öyleydi. Ama bahse girerim ki Telsin gibi bir kuruluş, bir kurum, değil 15, 50 yıl önce bile bütün gösterişiyle ayaktaydı efendim. Bunun 3 katını alıp 150 yıl bile desen yine de gerçekten pek uzaklaşmış olmazsın." "Gerçekten mi efendim?" Garson şaşkınlıktan ağzı açık ve gözleri yuvalarından uğramış halde masadan bir adım geriye çekilirken peçetesini sağ kolundan sol koluna geçirdi. Rahat bir tavırla garsonların tüm çağlarda yaptığı gibi, misafir yiyip içerken bir gözlem kulesi veya bir asatareden izlercesine onu seyretmeye koyuldu. Bay Lurie kahvaltısını bitirince sahilde dolaşmak için dışarı çıktı. Küçük, eğilimli arazisiyle Dover kasabası kendini sahilden gizleyerek bir deve kuşu gibi başını beyaz tepelerin içine sokmuştu. Sahil taş yığınlarının sağa sola savrulduğu bir çöle benziyordu. Deniz sevdiği işi yapıyordu. Sevdiği işte yok etmekti. Kasabada gürlüyor, kayalıklarda gürlüyor. Çılgın gibi kıyının altını üstüne getiriyordu. Sokaklara öylesine ağır bir balık kokusu sinmişti ki, hastalıklı bir balığın, hastalıklı bir insan gibi denize batırılıp çıkarıldığı düşünülebilirdi. Limanda çok az balıkçılık yapılıyordu. Özellikle denizin kabarıp taşacak gibi olduğu gelgit zamanlarında, insanlar denize bakarak akşamları limanda şöyle bir gezinirlerdi. Doğru dürüst işi olmayan küçük tüccarlar, bazen nereden geldiği açıklanamaz derecede büyük servetlere kavuşurlardı. Ve o çevrede oturan hiç kimsenin sokak lambalarını yakan adama tahammül edememesi de dikkat çekiciydi. Öyle ikindiye dönüp de hava açarak Fransa sahillerinin zaman zaman görülmesine izin verdikten sonra ortalık yeniden sis ve buharla dolduğu sırada Bay Lurie'nin düşünceleri de bulutlanmaya başlamıştı. Hava kararınca kahve salonunda, şöminenin önünde sabah kahvaltısını beklerken olduğu gibi akşam yemeğini beklerken de zihnen kızıl korları eşeliyor, eşeliyor, eşeliyordu. Yemekten sonra içilen bir şişe iyi cins Bordeaux şarabının kızıl korları eşeleyen birini işinden alıkoymaktan başka bir zararı olmazdı. Bay Lori uzun süredir aylak aylak oturuyordu ve ancak şişenin dibini bulmuş, yaşlı ama dinç bir beyefendi de görülebilecek bir memnuniyetle son bardağını da doldurmuştu ki dar sokak boyunca gelerek otelin avlusuna giren bir arabanın tekerleklerinin takırtısı duyuldu. Bay Lori yeni doldurduğu bardağı el sürmeden bıraktı. Bu küçük hanım olmalı dedi kendi kendine. Birkaç dakika sonra garson Londra'dan Bayan Manhattan geldiğini ve Telsin Bankası'nda çalışan beyefendiyi görmekten memnuniyet duyacağını bildirmek için geldi. Bu kadar çabuk mu? Bayan Manhattan yolda bir şeyler yemiş. Şu anda canı bir şey istemiyormuş ve eğer beyefendi için de uygunsa hemen kendisiyle görüşmek için sabırsızlanıyormuş. Telsin Bankası'ndan gelen beyefendiye bardağını kayıtsız bir ümitsizlikle boşaltarak küçük, tuhaf, sarı peruğunu düzeltip garsonu takip ederek Bayan Manhattan odasına gitmekten başka seçenek kalmamıştı. Burası cenaze odası havasında, siyahat kılından yapılma kumaşlarla döşenmiş, koyu renk masalarla doldurulmuş geniş ve karanlık bir odaydı. Bu masalar öyle cilalanmıştı ki odanın ortasındaki masanın üstünde duran iki uzun mumun görüntüsü sanki kara mağundan derin mezarlara gömülmüşler de oradan çıkarılıncaya dek ışık vermeleri imkansızmış gibi masanın her köşesine kasvetli bir şekilde yansıyordu. Karanlık çevresini görmesini oldukça güçleştirmişti. Bay Lori iyice eskimiş olan Türk halısının üzerinde yürürken Bayan Manhattan o an için bitişik odada olduğunu düşünüyordu ki iki uzun mumu geçer geçmez şömineyle kendisi arasındaki masanın yanında durmuş, onu kabul etmek için bekleyen, hala üzerinde binici pelerini ve elinde kurdelesinden tuttuğu hasır yolculuk şapkasıyla 17 yaşından fazla göstermeyen genç bir hanım gördü. Gözlerini dikmiş, kısa boylu, narin yapılı, altın sarısı gür saçları olan kızı izlerken bakışları kızın da kendisini inceleyen mavi gözleriyle karşılaştı. Ne kadar genç ve pürüzsüz bir cildi olduğunu hatırladığı genç kızın yüzü kendine tam şaşkınlık, ne tam merak, ne tam bir korku, ne de tam bir dikkat olarak yansıtan ama bunların hepsini içeren bir ifade taşıyordu. Gözleri dalmış bir halde aklından bunları geçirirken birdenbire denizin kabardığı ve dolu fırtınasının insanı sürükleyecek kadar şiddetli estiği o soğuk günde manşı geçerken kucağında taşıdığı küçük çocuk gözlerinin önüne geldi. Bu benzerlik odada bulunan ve birçoğu başsız, hepsi topallayan ve geçit törenindeymişçesine ilerleyen zenci kupitlerin, ölü denizin meyvelerini kapkara tepelerde, kadın cinsinin en kötü tanrıçalarına sunmalarının çerçevesinde resmedildiği boy aynasında yansıyan onun narin görüntüsüyle bir anda kaybolmuştu. Bay Lori, başını saygıyla eğerek Bayan Manhattan'ı selamladı. Genç kız berrak, hoş bir ses ve hafifçe belli olan yabancı bir aksanla ''Rica ederim, lütfen oturun bayım.'' dedi. Eski zamanların görgü kurallarına uygun bir şekilde başını eğerek genç kızı yeniden selamlayan Bay Lori, ''Saygılarımı sunarım küçük hanım.'' diyerek oturdu. ''Dün bankadan bir mektup aldım bayım. Bir haber ya da yeni bir bilgiden söz ediyordu. Kelimeler önemli değil küçük hanım. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Hiç görmediğim, uzun zaman önce ölen babamın küçük bir mülküyle ilgiliymiş.'' Bay Lori sandalyesinde biraz kımıldadı ve askeri bir geçit törenindeymiş gibi ilerleyen zenci kupitlere saygılı bir şekilde baktı. Sanki gülünç sepetlerinde herhangi birinin işine yarayacak bir çare varmış gibiydi. Bankadan bu nedenle Paris'e gönderilmiş bir beyle görüşmem için oraya gitmemin gerekli olduğu söylendi. İşte o benim. Ben de bu cevabı bekliyordum bayım. Genç kız dizlerini hafifçe kırarak onu selamladı. O günlerde genç hanımlar bu şekilde reverans yaparlardı. Genç kız, adamın kendinden daha olgun ve akıllı olduğunu belirtmek için önünde eğilmişti. Bay Lori bir kez daha başıyla selam verdi. Bankaya gönderdiğim yanıt mektubunda, bu işi bilen ve bana tavsiyede bulunan nazik kimseler tarafından Fransa'ya gitmem gerekli görüldüğünden gitmek istediğimi, ancak yetim olduğum ve bana eşlik edecek bir arkadaşım olmadığı için yolculuğu değerli bir beyefendinin himayesi altında yapmamın yerinde olacağını belirttim. Beyefendi Londra'dan ayrılmıştı. Ama sanırım beni burada bekleme inceliğini göstermesini rica eden bir haberci ardından gönderilmişti. Böyle bir görev için bana güvenilmesi beni mutlu etti, dedi Bay Lori. Yerine getirebilirsem daha da mutlu olacağım. Bayım, gerçekten çok teşekkür ederim. Size minnet borçluyum. Banka tarafından bana beyefendinin işin ayrıntılarını açıklayacağı ve kendimi sürprizlere hazırlamam gerektiği söylenmişti. Kendimi hazırlamak için elimden geleni yaptım. Ve doğal olarak da bu sürprizlerin ne olduğunu öğrenmek için içimde güçlü bir istek duyuyorum. Elbette, dedi Bay Lori. Evet, ben... Bir süre durakladıktan sonra kalıp gibi duran sarı peruğunu düzelterek ekledi. Söze başlamak zor. Nitekim başlamadı da. Ama kararsızlık içindeyken kızla göz göze geldi. Kızın o genç, körpecik alnı eşsiz olduğu kadar da hoş ve kendine özgü bir ifadeyle yukarı kalktı. Genç kız, istem dışı bir hareketle, önünden geçen bir gölgeyi yakalamak ister gibi elini kaldırdı. ''Bana tamamen yabancı mısınız bayım?'' ''Değil miyim yani?'' dedi Bay Lori. Ellerini öne doğru açıp, karşısındakinde kuşku uyandıracak bir gülümsemeyle. Genç kız, o ana dek yanı başında ayakta durduğu sandalyeye, düşünceli bir şekilde otururken, küçük, kadınsı burnunun hemen üstünde, kaşlarının arasında, yüz ifadesinin derinleştirdiği, olabildiğince narin ve zarif bir çizgi belirdi. Genç kız düşüncelere dalmış otururken Bay Lori onu seyretti ve gözlerini kaldırdığı anda konuşmaya devam etti. Yeni vatanınızda sanırım size genç bir İngiliz hanımefendi gibi hitap etmeliyim, değil mi Bayan Manet? Nasıl isterseniz bayım. Bayan Manet, ben bir iş adamıyım. Yerine getirmem gereken bir görevim var. Beni konuşan bir makine olarak kabul edin. Gerçekten daha fazlası değilim. İzninizle size müşterilerimizden birinin hikayesini anlatacağım. Hikaye mi? Genç kızın tekrar ettiği kelimeyi kasıtlı olarak yanlış anlamış gibi davrandı Bay Lori ve telaşla ekledi. Evet, müşteri. Bankacılıkta bağlantımız olan kişilere genellikle müşteri deriz. Kendisi bir Fransız beyefendisi, bir bilim adamı, çok bilgili bir doktordu. Bu veli olmasın? Ah, evet, bu veliydi. Tıpkı babanız Monsieur Manet gibi. O beyefendi de bu veliydi. O da Paris'in tanınmış simalarındandı. Kendisiyle gene Paris'te tanışma şerefine erişmiştim. İlişkimiz iş ilişkisiydi. Ancak gizliydi. Ben o zamanlar bankamızın Fransa şubesindeydim ve evet, bu 20 yıl önceydi. O zamanlar şey sorabilir miyim, tam olarak ne zamanda efendim? 20 yıl öncesinden söz ediyorum küçük hanım. Beyefendi bir İngiliz hanımla evlendiğinde ben de nikah şahitlerinden biri olmuştum. Diğer pek çok Fransız beyefendilerinin ve ailelerinin olduğu gibi bu beyefendinin de bütün işleri Telson'un ellerindeydi. Böylelikle ben bir anlamda müşterilerimizin vekili oluyorum. Oluyordum da. Bahsettiklerim katıksız iş ilişkileridir küçük hanım. İçlerinde dostluk veyahut herhangi bir özel ilgi ya da duygusal bağ barındırmazlar. Aynı iş günü içinde bir müşterinin ardından bir başkasıyla ilgilenmeye başlamak gibi. Meslek hayatım boyunca bir müşteriden diğerine geçip durmuşumdur. Ve sözün kısası, benim duygularım yoktur. Ben tam bir makineyim. Nerede kalmıştık? Ama bu babamın hikayesi bayım. Genç kız, alnı merakla kırışmış bir şekilde ona bakıyordu. Düşünüyorum da, babamın ölümünden sonra, sadece 2 yıl yaşayan annemin ardından yetim kaldığımda beni İngiltere'ye getiren kişi sizdiniz. Bundan neredeyse eminim. O sizdiniz. Bay Lori tereddüt ederek kendisini uzanmak isteyen küçük eli güvenle tuttu ve dudaklarına götürdü. Ardından genç hanımı az önce kalktığı sandalyesine oturttu. Sol eliyle sandalyesini tutarken sağ eliyle çenesini kaşıyıp peruğunu düzelttikten sonra oturduğu yerden kendisini izleyen kıza baktı. Bayan Manet, o bendim. O zamandan beri sizi hiç görmediğim göz önünde bulundurulunca az önce duygularımın olmadığını, ilişkilerimin sadece iş ilişkileri olduğunu söylediğimde kendim hakkında ne kadar dürüst davrandığımı anlayacaksınız. Hayır, o zamandan beri siz Telson Bankası'nın vesayeti altındasınız. Ben de Telson'un diğer işleriyle uğraşıyorum. Duygular ha. Benim duygulara ayıracak zamanım yok. Onları tatma şansım yok. Tüm hayatım devasa bir para çarkını çevirmekle geçiyor küçük hanım. Bay Lori iş hayatının bu tuhaf tanımını yaptıktan sonra sarı peruğunu iki eliyle kafasına bastırarak düzleştirdi. Aslında düzeltmesine hiç gerek yoktu. Çünkü hiçbir şey peruğun parlayan yüzeyinden daha düz olamazdı. Daha sonra kaldığı yerden devam etti. Sizin de fark ettiğiniz gibi küçük hanım, buraya kadar olan zavallı babanızın hikayesi şimdi farklılaşıyor. Eğer babanız öldüğü söylenilen zamanda gerçekte ölmemiş olsaydı... Korkmayın, nasıl da irkildiniz? Gerçekten de irkilmişti. Sonra adamın bileğini iki eliyle kavradı. Bay Lori sol elini şiddetle titreyen ve yalvarırcasına bir ifadeyle bileğini tutan parmakların üzerine koyarak yatıştırıcı bir tonla. Yalvarırım, yalvarırım heyecanınızı yatıştırın. Bu sadece bir iş meselesi. Daha önce de söylediğim gibi dedi. Kızın bakışları onu o kadar rahatsız etti ki durup bir an düşündü ve söze yeniden başladı. Söylediğim gibi eğer Bay Manet ölmemiş olsaydı, eğer birdenbire sessizce ortadan kaybolmuş, kaçırılmış olsaydı, kimse onu izleyemediği halde, götürüldüğü o korkunç yeri tahmin edebilmek bu kadar zor olmasaydı, şu denizin karşısında, en cesur insanların bile hakkında fısıldayarak konuşmaya korktukları, çeşitli imtiyazlara sahip, örneğin herhangi birini, istediği kadar hapiste tutacak boş formları doldurma imtiyazına sahip bir yurttaş, onun düşmanı olsaydı, karısı da krala, kraliçeye, saraya, din adamlarına ondan bir haber vermeleri için boş yere yalvarmış olsaydı. O zaman babanızın hikayesi, bu talihsiz bayın, bu veli doktorun hikayesi olabilirdi. Yalvarırım anlatmaya devam edin efendim. Anlatacağım, yalnız buna dayanabilecek misiniz? Beni şu anda içinde bıraktığınız belirsizlik hariç her şeye dayanabilirim. Kendinize hakim görünüyor ve sakinleşmiş gibi konuşuyorsunuz. Öylesiniz de zaten. İşte bu iyi. Böyle dese de davranışları sözle ifade ettiği kadar tatmin olmadığını gösteriyordu. Sadece bir iş meselesi. Buna bir iş meselesi. Yapılması gereken bir iş olarak bakın. Şimdi, eğer bu doktorun karısı çok cesur ve güçlü olmasına rağmen... Küçük çocuğu doğmadan önce bu olaydan dolayı çok acı çektiyse. Küçük çocuk bir kız çocuğu muydu efendim? Evet, bir kız çocuğu. Bu bir iş meselesi, üzülmeyin. Küçük hanım, bu zavallı kadın küçük çocuğu doğmadan önce bu kadar acı çektiyse, zavallı çocuğu kendisinin iyi bildiği ve bir miras gibi ona devrolacak acılardan korumak için babasının öldüğü inancıyla yetiştirmeye kalkıştıysa, hayır, diz çökmeyin. Tanrı aşkına, neden önümde diz çöküyorsunuz? Gerçeği anlatmanız için. Ah sevgili, iyi yürekli, merhametli bayım. Gerçek için. Bu bir iş meselesi. Kafamı karıştırıyorsunuz. Kafam karışırsa işimi nasıl yapabilirim? Aklımızı başımıza toplayalım. Eğer şimdi, örneğin 9 tane 9 peninin kaç edeceğini, veya 20 ginenin içinde kaç şilin olduğunu söyleyebilseydiniz, bu çok daha yüreklendirici olurdu. O zaman aklınızın başında olduğuna inanır, rahatlardım. Genç kız, bu ricaya doğrudan bir karşılık vermeksizin, olduğu yerde hiç kıpırdamadan kaldı. Bay Jarvis Lori, elini bileğinden tutmuş bırakmayan, hatta daha da sıkı tutan kızı, yavaş ve nazik bir şekilde yerden kaldırdı. Genç kızın bu hareketi, ona biraz da olsa güven vermişti. İşte böyle. Tamam. Cesaret. İş bu. Önünüzde bir iş var. Yararlı bir iş. Bayan Manet, anneniz sizin için bu kararı aldı. Öldüğü zaman, sanırım kalbi kırık öldü. Babanızı boş yere aramaktan hiç vazgeçmemişti. Siz 2 yaşındayken, ileride serpilip güzel ve mutlu bir genç kız olacağınız ümidiyle, babanızın hapiste perişan olduğunu, ya da geçmek bilmeyen yılların onu tükettiğini düşünmek gibi bir belirsizliğin sizi kara bir bulut gibi takip etmediği bir hayat vermek isteğiyle sizi terk etti. Bay Lori bu sözleri söylerken hayranlıkla karışık bir acıma duygusuyla çoktan ağarmış olabilecek saçlara baktığını hayal ederek kızın dalgalı altın sarısı saçlarına bakıyordu. Ailenizin pek fazla malı olmadığını, olanın da annenize ve size bırakıldığını biliyorsunuz. Ortaya çıkan yeni bir para veya mülk de yok. Ancak bileğinin daha sıkı kavrandığını hissetti ve sustu. Özellikle dikkatini çeken de kızın alnındaki acı ve korku ifadesinin artık derinleşerek sabitleşmesiydi. Ama o bulundu. Yaşıyor. Büyük olasılıkla çok değişmiştir. Perişan bir halde olması mümkündür. Ama biz iyi durumda olduğunu umalım. En azından hayatta. Babanız Paris'te eski bir uşağın evine götürüldü ve biz de oraya gideceğiz. Ben yapabilirsem onu teşhis etmeye, siz de onu yaşama, sevgiye, göreve, huzura ve rahata kavuşturmaya. Genç kızın vücudu titremeye başlamıştı. Bu ürperti Bay Laurier'de geçti. Kız dehşete kapılmış bir ifadeyle ve hafif, ancak duyulabilir bir sesle, sanki rüyasında konuşuyormuş gibi. Ben onun hayaletini göreceğim. Kendisini değil, hayaletini göreceğim dedi. Hadi, hadi dedi Bay Lori, kollarını tutan elleri yavaşça okşayarak. Bakın, en iyisini de, en kötüsünü de artık biliyorsunuz. O haksızlığa uğramış zavallı beyefendiyi görmeye gidiyorsunuz. Güzel bir deniz ve kara yolculuğunun ardından yakında onun yanında olacaksınız. Genç kız aynı tonda ve fısıldar gibi. Özgürdüm, mutluydum. Hayaleti bana hiç görünmedi dedi. Bay Lori, kızın dikkatini başka bir yöne çekmek için kelimeleri vurgulu bir şekilde söyleyerek. Bir şey daha var diye ekledi. Başka bir adla bulundu. Gerçek ismi bu uzun süre içinde unutulmuş veya gizlenmiş. Hangisi olduğunu şimdi araştırmak gereksiz. Yıllardır bir hapishanede unutulduğunu mu, yoksa kasıtlı olarak mı tutulduğunu araştırmanın bir yararı olmayacaktır. Çünkü bu oldukça tehlikeli. Hiçbir yerde, hiçbir şekilde bu konudan bahsetmemek ve onu Fransa'dan çıkarmak en iyisi olacaktır. Bir İngiliz ve Fransa'da epey bir saygınlığı olan Telson'un bir mensubu olarak, güvende biri olmama rağmen bu konuda konuşmaktan kaçınıyorum. Bu konudan açıkça bahseden en ufak bir kağıt parçasını dahi üzerimde taşımıyorum. Bu tamamen gizli bir görev. Tüm evraklarım, kayıtlarım ve notlarım her anlamda çekilebilecek olan şu aynı ifadeyi içerir. Hayata geri dönüş. Ama neyiniz var? Tek bir kelimesini bile duymamış. Kız tamamen hareketsiz ve sessiz duruyordu. Sandalyesinin arkalığına doğru kaymış, tepkisiz bir halde. Gözleri açık ona bakıyordu. Bakışlarındaki o son ifade de oraya kazınmış, damgalanmış gibiydi. Genç kız kolunu öyle sıkı tutuyordu ki onun canını acıtmaktan korktuğu için kendini ondan ayıramıyordu. Bu nedenle yerinden kıpırdamadan bağırarak yardım çağırdı. Odaya hizmetçilerden önce Bay Lori'nin tüm heyecanına rağmen kıpkırmızı kesilmiş, kızıl saçlı başında Stilton peynirine benzeyen, kocaman harika bir şapka ve üzerinde vücudunu sımsıkı saran garip bir elbise olduğunu fark ettiği bir kadın koşarak girdi. Adeleli elini adamın göğsüne koyup onu kuvvetlice iterek karşı duvara fırlatmasıyla Bay Lori'nin zavallı genç hanımdan ayrılması sorununu çözüvermiş oldu. Duvara çarptığı anda nefesi kesilen Bay Lori'nin aklından bu kadın kesinlikle bir erkek olmalıymış düşüncesi geçti. ''Neden öyle bakıyorsunuz?'' diye haykırdı kadın oda hizmetçilerine. ''Orada dikilip bana bakacağınıza neden gidip bir şeyler getirmiyorsunuz?'' O kadar bakılacak bir yanım yok değil mi? Neden gidip bir şeyler getirmiyorsunuz? Hemen soğuk su, sirke ve amonyak getirmezseniz ben size yapacağımı bilirim. Çabuk. Hizmetçiler istenilen ayıltıcı ilaçları getirmek için hemen seyirttiler. Kadın hastayı yavaşça kanepeye yatırdı. Büyük bir iştenlik ve beceriyle yardım ediyordu. Kıymetlim, minik kuşum diyerek kızın altın sarısı saçlarını büyük bir özen ve gururla omuzlarının iki yanından göğsüne bıraktı. Sonra öfkeyle Bay Lori'ye dönerek, ''Sen, kahverengili'' dedi. ''Ne söyleyeceksen, onu ölümüne korkutmadan söyleyemez miydin?'' ''Haline bak, sararmış güzel yüzüne ve buz gibi olmuş şu ellerine bir bak. Siz buna bankacılık mı diyorsunuz?'' Bay Lori, cevaplaması çok zor soru karşısında o kadar şaşırmıştı ki sadece uzaktan çok az bir acıma duygusuyla şöyle bir baka kaldı. Bu arada o güçlü kadın orada dikilirse akıl almaz şeylerle karşılaşabilecek olan hizmetçileri ne yapacağı belirsiz, ben ne yapacağını biliyorum tehditiyle uzaklaştırdıktan sonra yavaş hareketlerle genç kızı kendine getirmeye çalıştı ve başını omzuna koydu. Umarım şimdi daha iyi olur dedi Bay Lori. Eğer olsa bile senin sayende değil kahverengili. Ah benim sevgili yavrum. Bay Lori kısa bir sessizlikten sonra gene zayıf bir acıma duygusu ve tevazu göstererek umarım Fransa'ya kadar Bayan Menita eşlik edersiniz dedi. Olabilir tabii diyerek karşılık verdi güçlü kadın. Ama tuzlu suyu aşmam istenseydi sizce Tanrı beni bir adada dünyaya getirir miydi? Bu cevaplanması çok zor başka bir soruydu ve Bay Jorvis bunu düşünmek için kenara çekildi.
5. Şarap dükkanı. Büyük bir şarap fıçısı yola düşüp kırılmıştı. Kaza fıçıyı arabadan indirirlerken olmuştu. Fıçı yuvarlanmış, onu çevreleyen kasnaklar çatlamış ve tam şarap dükkanının önündeki taşların üstüne ceviz kabuğu gibi parçalanarak yayılmıştı. Yakınında bulunan herkes işini gücünü ya da aylaklığını bırakıp şarap içmeye oraya koşmuştu. Şarap her yana dağılmış, yamuk yumuk, biçimsiz ve sivri sivri taşlarıyla insana üzerinden geçen her şeyi sakat bırakmak için tasarlanmış olduğunu düşündürtebilecek yolun üzerindeki küçük çukurlarda gölcükler oluşturmuştu. Her bir gölcüğün etrafı, gölcüğün büyüklüğüne göre değişen sayıda itişip kakışan bir grupla çevrilmişti. Bazı adamlar diz çökmüş, ellerini birleştirip bir kepçe gibi yaparak şaraptan yudumluyor. Bazıları da omuzlarının üzerinden eğilen kadınlara, parmaklarının arasından akmadan önce şarabı içirmek için uğraşıyorlardı. Bazı kadın ve erkekler topraktan yapılmış maşrapaları bu birikintilere daldırıyordu. Hatta başörtülerini şaraba daldırıp çocuklarının ağzına şarap damlatan kadınlar bile vardı. Bazıları akan şarabı durdurmak için çamurdan küçük setler yaparak, diğerleri de küçük derecikler oluşturup yeni yönlere doğru akmaya başlayan şarabın yolunu kesmek için pencerelerden bakanların yönlendirmesiyle bir oraya, bir buraya koşuyorlardı. Kimileri şarabın içine iyice işlediği ıslak fıçı parçalarına dayanmış onu yalıyor, hatta keyifle şarabın artık çürüttüğü nemli parçaları çiğniyordu. Akıp gideceği bir kanalizasyon olmadığı için dökülen şarabın büyük bir kısmı sadece birikmekle kalmamış, bir o kadar da çamur toplamışlardı ki, gören de bu inanılmaz temizliğin çöpçüler tarafından yapıldığını sanabilirdi. Bu şarap şamatası süresince sokak, kadın, erkek ve çocukların tiz kahkahaları ve şen sesleriyle çınladı. Pek sert olmayan bu oyun çok eğlenceliydi. İçinde dostça bir hava vardı. Herkesin bu keyfi başkasıyla paylaşmaya çabalaması, neşeli kucaklaşmalara, sağlığa kadeh kaldırmalara, tokalaşmalara ve hatta bir düzine kişinin el ele tutuşup dans etmesine yol açmıştı. Şarap bittikten ve en bol olduğu yerlerde parmaklar ızgara biçiminde izler bıraktıktan sonra bu gösteri başladığı gibi aniden kesiliverdi. Testeresini kestiği odunların arasına bırakmış olan adam tekrar işine koyuldu. Kadın kapı önünde bıraktığı, içi kendisinin veya çocuğunun bir deri bir kemik kalmış, el ve ayak parmaklarının soğuktan sızlamasını dindirmek için kullandığı sıcak kor dolu mangalın başına döndü. Çıplak kollu, saçları keçeleşmiş, yüzleri ceset gibi sapsarı adamlar, kilitli kapılar ardından kışın aydınlığına çıktıkları mahzenlerine indiler. Ve oraya gün ışığından daha doğal bir görüntü veren bir karanlık çöktü. Şarap, kırmızı şaraptı ve Paris'in varoşlarından olan San Antonio'ya giden dar sokakları boyamakla kalmamış, pek çok eli yüzü, çıplak ayağı ve tahta babucu da boyamıştı. Odun kesen adamın elleri kütüklerin üzerinde kıpkırmızı lekeler bırakmıştı. Bebeğini emziren kadının alnı başına tekrar bağladığı örtü yüzünden lekelenmişti. Fıçının parçalarına açgözlülükle ve vahşice hücum edenlerin ağızlarının kenarlarında yapış yapış lekeler kalmıştı. Başını kirli, uzun bir gece takkesinin içinden çok dışarıda tutan uzun boylu muzip bir adam, şaraplı çamura batırdığı parmağıyla duvara kan diye yazmıştı.
o şarabın da sokaklardaki taşlara döküleceği ve her yeri kızıla boyayacağı zaman geliyordu. Şimdi San Antoine'ın kutsal çehresindeki bir anlık pırıltı kaybolmuş, her biri ama en çok sonuncusu büyük bir güce sahip olan efendilerin, soğuk, pislik, hastalık, cehalet ve yoksulluğun hizmet ettiği o aziz varlık, karanlık çökmüştü. Korkunç bir değirmende tekrar tekrar öğütülen bu insanlar, şüphesiz yaşlıları gençleştiren masalsı bir değirmen değildi bu. Her köşe başında titriyor, her kapıdan girip çıkıyor, her pencereden bakıyor. Rüzgarın savurduğu her giysinin içinde hareket ediyorlardı. Onları öğüten değirmen, gençleri yaşlandıran bir değirmendi. Çocukların yüzleri kartlaşmış, sesleri kalınlaşmıştı. Onların ve yetişkinlerin yüzlerindeki geçen her yılla daha da belirginleşen kırışıklıklar açlığın işaretiydi. Açlık her yerdeydi. Yüksek evlerden açlık, çamaşır iplerinde asılı o paçavraya dönmüş giysilerle dışarı taşıyordu. Evlerin içi, saman, bez parçaları, tahta ve kağıtla yamanmıştı. Adamın kestiği odunun her zerresinde tekrarlanıyordu. Dumanı tütmeyen bacalardan aşağı seyrediyor ve çöpleri arasında tek bir yiyecek kırıntısı olmayan o pis sokaktan yola koyuluyordu. Fırıncının rafındaki her bir küçük kötü ekmek somununda, sosisçide satışa sunulan ölü köpek ürünlerinin her birinde yazılıydı. Dönen silindirde kızaran kestanelerin arasında kuru kemiklerini takırdatıyordu. İsteksizce dökülmüş birkaç yağ damlasında kızaran çeyrek penelik patates kızartmalarında zerrelerine ayrılmıştı. Bulunduğu yer her şeyiyle ona uyuyordu. Daha başka dar ve dolambaçlı sokaklara ayrılan, suç ve leş kokularıyla dolu, dar ve dolambaçlı bir sokak ve orada yaşayan, hepsi paçavra ve gece takkeleri kokan paçavralı ve gece takkeli insanlar, üzerine düşünüldüğünde hastalıklı görünen bir sürü şey. İnsanların tavırlarında yine de bir şeylerin değişmesi olasılığının vahşi düşüncesi vardı. Karamsar ve sinsi olmalarına rağmen aralarında alev alev gözler, söyleyemediği şeylerle bembeyaz kesilmiş sımsıkı dudaklar. Dayanmayı ya da cezalandırılmayı düşünerek alınları bir dar ağacı ilmiğini andıranlar da yok değildi. Neredeyse dükkanlar kadar açık, neredeyse dükkanlar kadar çok olan tabelalarda yoksulluğun korkunç göstergeleriydi. Kasap ve domuz kasabı. Dükkan camlarına sadece en sıska, en kemikli et parçalarını çizmişlerdi. Fırıncı ise yavan somunların en kabasını. Şaraphanelerde küçük bardaklarla içine su katılmış şarap ve bira içerken birbirine dik dik bakan insanlar kabaca resmedilmişlerdi. Aletler ve silahlar, bıçakçının keskin ve parlak bıçaklarıyla baltaları, demircinin ağır çekişleri ve silah yapan adamın öldürücü deposu dışında hiçbir şey gösterişli bir şekilde resmedilmemişti. Çamur ve su dolu birikintileriyle insanı sakatlayabilecek yolun kaldırımı yoktu. Kapı önlerinde aniden bitiveriyordu. Su aktığı zaman yolun ortasından akıyordu. Şiddetli yağmurlarda ise birçok tufan yol izleyerek evlerin içine giriyordu. Geniş aralıklarla yolun bir tarafından diğerine gerilmiş makaralı ipler üzerinde eski lambalar asılıydı. Geceleri fenerci bunları aşağı indirip yaktıktan sonra tekrar yukarı çektiğinde zayıf ışık veren fitiller sanki denizdelermiş gibi insanlara hasta edercesine kafalarının üzerinde sallanırdı. Aslında gerçekten de denizdeydiler ve hem gemi hem de geminin tayfası fırtına tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bölgenin bir deri bir kemik, bostan korkuluğuna dönmüş insanlarının sokaklarda aç açına, aylak aylak dolaşırken, sokak lambalarını yakan adamları izleyerek, onun lambaları yakma metodu üzerine çalışarak, bunu geliştirecekleri ve bu iplerle makaraları kullanarak adam asacakları, böylelikle de kendi durumlarının karanlığını birdenbire aydınlatacakları zaman gelmek üzereydi. Ancak henüz zamanı değildi. Fransa üzerinden esen her rüzgar,
korkulukların üzerindeki paçavraları boş yere sallıyordu. Çünkü güzel sesi ve tüylü kuşlar bunu bir uyarı olarak almıyorlardı. Şarap dükkanı köşe başındaydı. Hem görünüşü hem kalitesi bakımından diğer birçoklarından daha iyiydi. Sahibi sarı yeleği ve yeşil pantolonuyla kapının üzerinde durmuş, dökülen şarap için verilen mücadeleyi izliyordu. "Benim sorunum değil," dedi omuzlarını silkerek. "Pazardaki adamların işi. Bir tane daha getirsinler." O sırada gözleri yolun karşısında duvara muzip şeyler yazan uzun boylu şakacı Gaspard'a takıldı ve seslendi. "Söylesene Gaspard, orada ne yapıyorsun?" Adam onun gibilerin çoğunlukla yaptığı gibi büyük bir ciddiyetle yazdığı muzip şeyleri işaret etti. Arkadaşlarının başına sıklıkla gelen şeyin aynısı ona da olmuştu. Yazısı hedefini tutturamadı ve tamamen başarısızlığa uğradı. "Şimdi ne yazıyorsun bakalım? Tımarhanelik misin sen?" dedi şarap dükkanının sahibi ve yolun karşısına geçip yerden aldığı bir avuç çamuru üstüne sürerek yazıyı sildi. "Niye sokaklara yazı yazıyorsun? Söylesene, böyle sözleri yazacak başka yer mi yok?" Bunları söylerken belki yanlışlıkla belki değil, temiz elini Gaspard'ın kalbinin üzerine koydu. Adam hafifçe onun eline vurdu. Çevik bir hareketle yerinden sıçradı ve elinde, ayağından fırlatıp aldığı lekelenmiş ayakkabılarından biriyle çok güzel bir dans figürü sergilerken yere düştü. Bu şartlar altında göründüğü kadar vahşi biri olmadığı söylenebilirdi. "Giy şunu, giy çabuk," dedi diğeri. "Şaraba şarap de ve bu işte burada bitsin." Bu uyarının ardından bu sefer kasıtlı olarak kirli elini adamın giysisine sildi. Çünkü eli bu adam yüzünden kirlenmişti. Sonra tekrar yolun karşısına geçerek şarap dükkanına girdi. Bu şarapçı 30 yaşlarında, kalın enseli, sert görünüşlü biriydi. Çok da sağlıklı olmalıydı. Çünkü keskin soğuğa rağmen ceketini giymemiş, tek omzunda taşıyordu. Gömleğinin kolları da sıvanmıştı ve esmer kolları dirseklerine kadar çıplaktı. Koyu renkli, kıvırcık, kısa saçlarından başka bir şey yoktu kafasına giydiği. Esmer bir adamdı. Araları oldukça açık, güzel gözleri vardı. İyi huylu ama aynı zamanda taviz vermez ve kararlı birine benziyordu. İki yanı uçurum olan dar bir geçitte koşarken karşınıza çıkmasını arzu edeceğiniz türden bir adam değildi. Çünkü hiçbir şey bu adamı yolundan döndüremezdi. İçeri girdiğinde karısı Bayan Defarge tezgahın arkasında oturuyordu. Bayan Defarge kocasının yaşlarında tombul biriydi. Nadiren etrafa bakan her zaman dikkatli gözleri, parmakları yüzüklerle dolu kocaman elleri, güçlü bir yüz ifadesi, keskin hatları ve son derece sakin tavırları vardı. Yaptığı hesaplarda kendi aleyhine sonuçlanacak hatalara pek düşmeyeceğini düşündüren bir havaya sahipti. Soğuğa çok dayanıksız olan Bayan Defarge küklere sarınmıştı ve başına büyük küpelerini kapatmayacak şekilde parlak bir şal örtmüştü. Kürdanla dişini karıştırmak için elinden bıraktığı örgüsü kucağındaydı. Sol eliyle sağ dirseğini destekler bir şekilde duran kadın, kocası içeri girdiği sırada elindeki kürdanla bir hayli meşguldü ve hiçbir şey demedi. Sadece hafifçe öksürdü. Öksürüğü ve yukarı kaldırdığı kara kaşları kocasına yokluğunda gelen yeni müşterilere göz atması için yaptığı bir uyarıydı. Dükkan sahibi etrafa bir göz attığında köşede oturan yaşlıca bir bey ve genç bir hanım gördü. Başkaları da vardı. İki kişi kağıt, iki kişi de domino oynuyordu. Tezgahta duran üç kişi ise az bir şarapla idare etmeye çalışıyorlardı. Tezgahın arkasına geçtiğinde yaşlı adamın genç hanıma bir bakışla "Adamımız bu," dediğini fark etti. Bay Defarge kendi kendine "Siz burada ne arıyorsunuz? Sizi tanımıyorum," dedi. Ve bu iki yabancıyı fark etmemiş gibi davranarak tezgahta içen üç müşteriyle sohbete girdi. "Nasıl gidiyor Jacques?" dedi bir tanesi Bay Defarge'a. "Dökülen şarabın hepsi yalanıp yutuldu mu?" "Her bir damlası Jacques," diye cevap verdi Bay Defarge. Aynı adın karşılıklı söylenmesinin ardından kürdanıyla dişini karıştıran Bayan Defarge bir kez daha hafifçe öksürdü ve kaşlarını kaldırdı. Bir diğeri Bay Defarge'a. "Bu perişan hayvanların arasında
şarabın tadını veya kara ekmek ve ölüm hariç herhangi bir şeyin tadını bilen çok az.
Öyle değil mi Jack? Dedi.
Evet, öyle tabii Jack, diye yanıtladı Bay Defarge. Bayan Defarge hala sükunetle dişlerini karıştırıyordu. Ama bu ad ikinci defa geçince yine hafifçe öksürdü ve kaşlarını kaldırdı. Adamlardan üçüncüsü de boş bardağı bırakıp ağzını şapırdatırken söyleyeceğini söyledi.
Ah, çok daha kötüsü. Bu zavallı sığırların ağzında hep o acı tat var ve hep o zor hayatlarını yaşarlar. Haksız mıyım Jack?
Bay Defarge'ın yanıtı haklısın Jack oldu. Üçüncü kez aynı adın kullanılması üzerine Bayan Defarge kürdanını bir tarafa koyup kaşlarını yukarı kaldırdı ve oturduğu yerde kıpırdadı.
Durun, doğru ya, diye mırıldandı kocası.
Baylar, karım. Üç müşteri de şapkalarını çıkararak Bayan Defarge'ı selamladılar. Kadın adamlara şöyle bir hızla baktıktan sonra başını eğerek selamı aldı. Sonra dükkana göz gezdirip büyük bir sükunet ve iç huzuruyla örgüsünü eline alarak işine daldı. Bay Defarge gözlerini karısından ayırmadan,
"Baylar, iyi günler," dedi. "Ben dışarı çıkarken görmek istediğiniz bekar odası 5. katta. Bu merdiven benim evimin penceresine de yakın olan soldaki küçük avluya çıkar. Ama şimdi hatırladım. Biriniz daha önce orayı görmüştü. Size yolu gösterebilir. Hoşça kalın baylar."
Adamlar şarabın parasını ödeyip dışarı çıktılar. Bay Defarge gözlerini örgüsünü ören karısına çevirmiş bakarken yaşlı adam oturduğu köşeden gelerek konuşmak için izin istedi.
"Memnuniyetle efendim," dedi Bay Defarge ve onunla beraber sessizce kapıya doğru yürüdü. Konuşmaları kısa ve öz olmuştu. Bay Defarge adamın daha ettiği ilk kelimeyle irkilmiş ve onu dikkatle dinlemişti. Adamla konuşmayı dışarı çıkalı bir dakika bile geçmemişti ki ardından beyefendi genç hanıma işaret etti ve o da onlarla dışarı çıktı. Bayan Defarge bu sırada hızlı hareket eden parmakları ve kıpırdamayan kaşlarıyla örgü örmeye devam ettiğinden hiçbir şey görmemişti. Böylece Bay Jarvis Lorry ve Bayan Manet şarap dükkanından çıkıp az önce diğer müşterilerini gönderdiği kapının önünde Bay Defarge ile buluştular. Burası çok sayıda insanın oturduğu, bir yığın binanın girişi olan pis kokulu, küçük, kara bir avluya açılıyordu. Tuğla ile örülü, karanlık, kasvetli merdivene açılan kasvetli girişte. Bay Defarge eski efendisinin kızının önünde hafifçe eğilerek kızın elini dudaklarına götürdü. Kibar bir davranıştı bu ama hiç de incelikle yapılmamıştı. Birkaç saniye içinde Bay Defarge şaşırtıcı bir şekilde değişivermişti. Yüzündeki keyifli ifade ve bakışlarındaki duruluk yok olmuştu. Gizemli, kızgın, tehlikeli bir adam oluvermişti. Merdivenleri çıkmaya başladıklarında Bay Defarge ciddi bir ses tonuyla "Bay Lorry'e, çok yüksek, çıkması biraz zor, ağır ağır çıksak daha iyi olur," dedi. "Yalnız mı?" diye fısıldadı diğeri. "Yalnız. Tanrı yardımcısı olsun. Kim olacaktı yanında? Öyleyse hep yalnız." "Evet. Kendi isteğiyle mi?" "Kendi iyiliği için. Beni buldukları ve tehlikeye göze alarak onu yanıma alıp onu bakıp bakamayacağımı sordukları o ilk karşılaştığımız anda nasılsa şimdi de öyle. Çok değişmiş mi? Değişmek mi?" Şarap dükkanının sahibi duraklayarak duvara yumruk attı ve korkunç bir lanet okudu. Hiçbir yanıt bunun yarısı kadar bile etkili olamazdı. Bay Lorry yanındaki iki kişiyle yukarı doğru çıktıkça içi daha çok kararıyordu. Üzerindeki o süsleriyle böyle bir merdiven Paris'in eski ve kalabalık yerlerinde bugün bile hala yeterince kötüyken, o zamanlar bunlara alışık olmayan ve katılaşmamış duygular için gerçekten de çirkin sayılacak bir yerdi. Yüksek, pis binanın içindeki her bir ev, yani merdiven sahanlığına açılan her kapının ardındaki oda veya odalar. Çöpünü pencerelerden savurmanın yanı sıra kendi kapısının önüne de bırakmıştı. Yoksulluk ve sefillik, elle tutulamayan, gözle görülemeyen pisliklerini henüz diğerlerinin yanına yığmamış olsa bile
Bu önlenemez ve ümitsizce çürüyen yığınlar havayı kirletmiş ve bir araya gelen bu iki kaynak burayı neredeyse dayanılmaz bir hale getirmişti. Yolları pislik ve zehir dolu, karanlık bir yoldu. Aklı dağılmasına ve genç yol arkadaşının her an daha da artan heyecanına rağmen Bay Jarvis Lorry iki kez dinlenmek için durdu. Bu molaların her biri sanki bozulmadan kalmış azıcık temiz havanın dışarı çıkarak pis ve hastalıklı buharların içeri sızar gibi olduğu içler acısı mazgalların önünde verilmişti. Paslanmış parmaklıklar boyunca bu düzensiz mahallede komşuluk bir anlık göz ilişmeleriyle yaşanırdı. Ve Notre Dame'ın iki büyük kulesinin tepe kısımlarından daha yakında veya daha alçakta hiçbir sağlıklı yaşam ya da olumlu bir istek umudu var gibi görünmüyordu. Sonunda merdiven tepesine ulaştılar ve üçüncü kez durdular. Ancak tavan arasına varmak için çıkılması gereken daha dik ve dar bir merdiven daha vardı. Genç hanımın yöneltebileceği herhangi bir sorudan endişe edercesine hep biraz önden ve Bay Lorry'nin yanından giden dükkan sahibi burada döndü ve omzunda taşıdığı ceketinin ceplerini dikkatlice yoklayarak bir anahtar çıkardı. Şaşıran Bay Lorry, "Demek kapı kilitli dostum," dedi. "Ya, evet," diye yanıtladı Bay Defarge sert bir tarzda. "Bu talihsiz beyefendiyi böyle bir köşede dünyadan uzak tutmak gerektiğini mi düşünüyorsunuz?" Bay Defarge kaşlarını çatarak Bay Lorry'nin kulağına yaklaştı ve anahtarı çevirmenin gerekli olduğunu düşünüyorum diye fısıldadı. "Neden?" "Neden mi? Çünkü o kadar uzun süre kilit altında yaşadı ki eğer kapısı açık bırakılırsa korkabilir, çıldırabilir, kendini parçalayabilir, ölebilir ya da daha başka şeyler olabilir." "Böyle bir şey olabilir mi?" diye haykırdı Bay Lorry. "Böyle bir şey olabilir mi?" diye tekrar etti Bay Defarge acı acı. "Evet, yaşadığımız şu güzel dünyada bu ve bunun gibi daha pek çok şey mümkün. Sadece mümkün olmakla kalmaz, gerçekleşir de. Şu gökyüzünün altında her gün neler oluyor. Yaşasın şeytan. Hadi, devam edelim." Bu konuşma o kadar kısık bir sesle yapıldı ki tek bir kelimesi dahi genç hanımın kulağına gitmedi. Ama bu sırada kız hissettiği yoğun duyguların etkisiyle titriyordu. Yüzünde öyle derin bir kaygı ve hepsinden çok öyle yoğun bir dehşet ve korku ifadesi vardı ki Bay Lorry kendini cesaret verici birkaç söz söylemek zorunda hissetti. "Cesaret sevgili bayan, cesaret, iş bu. Birkaç dakika içinde en kötü kısmı bitecek. Odanın kapısından geçince en kötüsü bitecek. Sonra ona vereceğiniz iyilik, ferahlık, mutluluk başlayacak. İzin verin de iyi dostumuz o tarafa geçmeye size yardım etsin. İşte bu, dostum Defarge. Şimdi gelin. İş bu. Sadece iş." Yavaş ve yumuşak adımlarla yukarı çıktılar. Merdiven kısaydı ve hemen yukarı varmışlardı. Dönemeci geçer geçmez aniden başlarını beraberce kapıya eğmiş, duvardaki bazı yarık ve deliklerden kapının ardındaki odayı gözetleyen üç adam gördüler. Yaklaşan ayak seslerini duyunca dönerek doğruldular. Bunlar şarap dükkanında içen, üçünün de isimleri aynı olan adamlardı. "Sizin ziyaretinizin şaşkınlığıyla onları unuttum," diye açıkladı Bay Defarge. "Çocuklar, bizi yalnız bırakın. Burada biraz işimiz var." Üçü de sessizce aşağıya süzüldü. O katta başka kapı olmadı ve yalnız kaldıklarında dükkan sahibi doğrudan ona gittiği için Bay Lorry biraz kızgınlıkla fısıldayarak sordu. "Bay Merritt'i mi gösteriyorsun?" "Gördüğünüz gibi onu sadece birkaç seçilmiş kişiye gösteriyorum." "Bu yaptığınız doğru mu?" "Ben doğru olduğunu düşünüyorum." "Kim bu birkaç kişi? Onları nasıl seçiyorsun?" "Benimle aynı adı taşıyorlarsa. Bu arada adım Jack. Gerçek birer erkeklerse ve gözüm onları tutarsa. Bu kadarı yeter. Siz İngilizsiniz. Bu başka bir konu. Bir dakika orada bekleyin lütfen." Geride durmaları için bir el hareketi yaptı ve öne doğru eğilerek duvardaki yarıktan içeri baktı. Çok geçmeden başını tekrar kaldırarak sadece gürültü çıkarmak için kapıya iki veya üç kez vurdu. Aynı amaçla anahtarı beceriksizce 3-4 kere kilide sokup çıkardı ve mümkün olduğu kadar usulca çevirdi. Kapı yavaşça içeri doğru açıldı ve adam içeri bakıp bir şeyler söyledi.
Zayıf bir ses cevap verdi. Her iki tarafta ancak birkaç hece söylemişti. Adam omzun üzerinden bakıp içeri girmeleri için işaret etti. Bay Lori, kızın yere yığılacağını hissettiği için kolunu sıkıca kızın beline sarıp onu tuttu. Bir iş bu dedi Bay Lori. Yanaklarında işle pek alakası olmayan bir ıslaklıkla. İçeri girin, içeri girin. Ondan korkuyorum diye cevapladı kız ürpererek. Korkuyor musun? Kimden? Ondan, babamdan. Kızın durumu ve onlara içeri girmeleri için işaret eden adamın arasında umutsuz duruma düşen Bay Lori, omzunda sarsılan kolu boynuna doladı. Kızı biraz doğrulttu ve odaya soktu. Hemen kapının yanında durdular ama hala kendisine sarılmış olan kızı tutmaya devam etti. Lafarge anahtarı çıkarıp kapıyı kapattı. İçeriden kilitledikten sonra anahtarı tekrar çekip eline aldı. Bütün bunları düzenli bir şekilde ve yapabildiği kadar yüksek ses ve sert gürültülerle yapıyordu. Sonunda ölçülü adımlarla odanın ortasından yürüyüp pencerenin yanına geldi. Orada durdu ve etrafına baktı. Odun ve benzeri şeyler için depo olarak yapılmış tavan arası loş ve karanlıktı. Çünkü penceresi aslında çatıya açılan bir kapıydı. Üzerinde sokaktan yükleri çekmek için küçük bir maçuna vardı. Camsızdı ve Fransız yapımı herhangi başka bir kapı gibi iki kanatlıydı. Soğuk girmesin diye kapının bir kanadı sıkıca kapatılmış, diğeri azıcık aralık bırakılmıştı. Bu aralıktan o kadar az ışık geliyordu ki içeri ilk girildiğinde herhangi bir şey görmek çok zordu. Böyle bir karanlıkta incelik gerektiren bir iş yapabilmek ancak uzun süre burada kalmakla mümkün olabilirdi. Ama bu tavan arasında böyle bir iş yapılıyordu. Çünkü arkası ve yüzü dükkan sahibinin durup kendisine baktığı pencereye doğru dönük olan alçak bir iskembeye oturmuş, öne doğru eğilmiş beyaz saçlı adam bir işle meşguldü. Ayakkabı yapıyordu.
6. Ayakkabıcı. İyi günler dedi Bay Defarge. İşinin üzerine eğilmiş, ayakkabı yapan beyaz saçlı adama bakarak. Adam kafasını bir an için yukarı kaldırdı. Ve sanki uzaktan bir yerlerden geliyormuş gibi çok cılız olan bir sesle bu selama karşılık verdi. İyi günler, iyi günler. Bakıyorum da hala çok çalışıyorsunuz ha? Uzun bir sessizlikten sonra adam kafasını bir defa daha kaldırdı. Ve aynı zayıf sesle karşılık verdi. Evet, çalışıyorum. Bu kez kafası öne düşüp de yüzü işine çevrilmeden önce bir çift yorgun göz soruyu soran adama baktı. Sesin zayıflığı yürek parçalayıcı ve dehşet vericiydi. Kapalı tutulmasının ve zor şartların bunda payının bulunmasına rağmen sesinin bu tonu fiziksel bir düşkünlüğün yol açtığı bir zayıflık değildi. Yürek paralayıcı yanı bunun yalnızlık ve onca zaman konuşmamış olmanın verdiği bir zayıflık olmasıydı. Sanki çok, çok uzun zaman önce çıkarılmış bir sesin son zayıf yankısı gibiydi. İnsan sesinin canlılığı ve tınısını öylesine kaybetmişti ki, insana bir zamanlar güzel olan bir rengin soluk bir lekeye dönüşmesi karşısında duyulacak hisleri yaşatıyordu. Öylesine boğuk ve bastırılmıştı ki, sanki yer altından geliyordu. Öylesine etkileyiciydi ki, umutsuz ve kaybolmuş bir yaratık, ıssızlıkta yalnız başına dolaşmaktan yorulmuş ve acıkmış bir yolcu. Düşüp ölmeden önce evini ve dostlarını ancak böyle bir sesle hatırlayabilirdi. Sessizce çalışarak geçirdiği birkaç dakikadan sonra yorgun gözler tekrar yukarı kalktı. Ve herhangi bir ilgi veya merakla değil de donuk ve mekanik bir bakışla az önce fark ettiği o ziyaretçinin ayakta durduğu noktanın henüz boşalmamış olduğunu gördü. Bakışlarını ayakkabıcıdan ayırmayan Defarge, "Burayı biraz daha aydınlatmak istiyorum. Birazcık daha ışığa dayanabilir misin?" dedi. Ayakkabıcı işini bıraktı. Dinliyormuşçasına, boş gözlerle önce bir yanına, sonra diğer yanına doğru yere baktı. Ardından da yukarı, konuşan adama baktı. "Ne dediniz? Biraz daha ışığa dayanabilir misiniz?" "Dayanmak zorundayım. Siz öyle istiyorsanız." Cümlenin son kısmını belli belirsiz bir vurguyla söylemişti. Kapının açık olan kanadı biraz daha açıldı ve bir süre için böyle kaldı. Tavan arasına ışık doldu ve kucağında bitmemiş bir ayakkabıyla işini ara vermiş olan ayakkabıcıyı aydınlattı.
Ayaklarının dibinde ve sıranın üstünde birkaç basit alet ve deri kırpıntıları duruyordu. Eğri büğrü kesilmiş, pek uzun olmayan beyaz bir sakalı, çökük bir yüzü ve son derece parlak gözleri vardı. Öyle olmasa bile yüzünün çöküklüğü ve zayıflığı, hala kara olan kaşlarının ve karmaşık beyaz saçlarının altında gözlerinin daha büyük görünmesine neden olurdu. Ama gerçekte de büyüktüler. Lime lime olmuş sarı gömleğinin yakası açıktı ve yıpranmış, kurumuş bedenini gösteriyordu. O ve Branda'dan iş elbisesi, bollaşmış çorapları ve büyük yırtık pırtık giysileri doğrudan ışık ve havadan o kadar uzun süre ayrı kalmışlardı ki hepsi aynı parşömen sarısı rengi almışlardı. Hangisinin ne olduğunu söylemek zordu. Elini gözleriyle ışık arasında tutuyordu. Kemikleri saydam gibi görünüyordu. İşine ara vermiş, gözlerini bir yere dikmiş. Sabit, dalgın bakışlarla öylece oturuyordu. Mekan ve ses arasında ilişki kurma yeteneğini kaybetmiş gibi. Önce iki yanına bakmadan önündekine bakmıyor. Sesin hangi yönden geldiğini kavrayamıyordu. Bu şekilde bakınmadan hiç konuşmuyor, ne söyleyeceğini unutuyordu. "Bugün o ayakkabıyı bitirecek misiniz?" diye sordu Bay Defarge. Bay Laurie'ye öne doğru gelmesini işaret ederek. "Ne dediniz? Bugün o ayakkabıları bitirmeye niyetli misiniz?" "Niyetli olduğumu söyleyemem. Bitirmeyi umuyorum. Bilmiyorum." Ancak soru onu işini hatırlatmıştı. Yeniden işin üzerine eğildi. Bay Laurie kızı kapının yanında bırakarak sessizce öne geldi. Defarge'un yanında bir iki dakika kadar durmuştu ki ayakkabıcı yukarı baktı. Başka birini gördüğü için şaşırmış görünmüyordu. Ama ona baktığı sırada elini dudağına götürerek kararsız bir ifadeyle dudaklarında gezdirdi. Dudakları ve tırnakları aynı soluk, kurşun renkteydi. Hemen sonra yeniden yaptığı ayakkabının üzerine eğildi. Ona bakışı ve bu hareketi sadece birkaç saniye sürmüştü. "Gördüğünüz gibi bir ziyaretçiniz var," dedi Bay Defarge. "Ne dediniz?" "Bir ziyaretçiniz var." Ayakkabıcı daha önce yaptığı gibi yukarı baktı ama elini işinden ayırmadı. "Gelin," dedi Bay Defarge. "İşte, görür görmez iyi yapılmış bir ayakkabıyı anlayan bir bey. Yapmakta olduğunuz şu ayakkabıyı gösterin. Alın bakın bayım." Bay Laurie ayakkabıyı eline aldı. "Beyefendiye bunun ne tür bir ayakkabı olduğunu ve yapan ayakkabıcının adını söylesenize." Ayakkabıcı daha önceki sorulara cevap verme süresinden daha uzun bir süre sessiz kalarak, "Bana ne sorduğunuzu unuttum, ne demiştiniz?" dedi. "Beyefendinin öğrenmesi için ayakkabının türü hakkında bilgi veremez misiniz?" demiştim. "Bu bir bayan ayakkabısı. Genç bir hanım için yürüyüş ayakkabısı. Bugünün modasına uygun. Modelleri hiç görmedim ama elimde örnek vardı." Ayakkabıya belli belirsiz bir gururla bakıyordu. "Peki yapanın adı?" dedi Defarge. Artık elinde tutacak bir işi olmadığı için önce parmaklarını birbirine geçirdi. Sonra bir eliyle sakallı çenesini sıvazladı. Bir dakika bile ara vermeden sırayla bu hareketleri yapıyordu. Onu her konuştuğunda dalıp gittiği boşluktan çıkarmak, çok zayıf, baygın birini ayıltmaya çalışmak ya da her an ölümü beklenen birinin ruhunun kalmasını ummak gibi bir şeydi. "Adımı mı sordunuz?" "Kesinlikle. Kuzey Kulesi 105. "Hepsi bu mu?" "Kuzey Kulesi 105. Adam ne bir iç çekiş ne de bir iniltiye benzeyen yorgun bir sesle tekrar işin üzerine eğildi ve sessizlik tekrar bozuluncaya kadar da öyle kaldı. "Asıl işiniz ayakkabıcılık değil, öyle değil mi?" dedi, gözlerini adamın üzerine dikmiş olan Bay Laurie. Adam sanki soruyu Defarge'a yöneltmek istiyormuş gibi yorgun gözleriyle ona baktı. Ama Defarge'dan bir yardım gelmeyince bir süre yere baktıktan sonra soruyu soran adama döndü. "Asıl işim ayakkabıcılık değil mi?" "Hayır. Asıl işim ayakkabıcılık değil. Ben bunu burada öğrendim. Kendi kendime öğrendim. İzin istedim şey için." Adam dakikalarca dalıp gitti. Yine elleriyle dakikalarca aynı hareketleri yaptı. Sonunda gözlerini yavaş yavaş az önce uzaklaşmış oldukları yüze geri döndürdü. Adama bakarken birden irkildi ve uykudan yeni uyanan birinin bir gece önceki konuya dönmesi gibi kaldığı yerden devam etti. Kendi kendime öğrenmek için izin istedim ve uzun zaman sonra güçlükle izin aldım. O zamandan beri de ayakkabı yapıyorum. Kendisinden alınan ayakkabı için elini uzattığında Bay Lori yerinden kıpırdamadan ona baktı. "Bay Manet, beni hiç hatırlamıyor musunuz?" diye sordu. Ayakkabı yere düştü ve ayakkabıcı sabit bakışlarla soruyu soran adama baktı. Bay Lori elini de Farj'ın koluna koyarak, "Bay Manet, bu adama dair hiçbir şey hatırlamıyor musunuz? Ona bakın, bana bakın. Belleğinize eski bir bankacıya, eski bir işe, eski bir uşağa ya da eski günlere ait bir şeyler canlanmıyor mu Bay Manet?" Yıllardır tutsak olan bu adam, oturduğu yerden bir Bay Lori'ye, bir de Farj'a sabit bakışlarla bakarken, çoktandır kaybolup gitmiş bazı keskin zeka belirtileri alnının tam ortasında belirerek, yavaş yavaş üzerlerine düşmüş olan bu kara bulutu yarıp geçmek için uğraşıyorlardı. Yeniden bulutlarla gölgelenen bu belirtiler soluklaştılar ve kayboldular. Ama oradaydılar. Aynı ifade. O anda, duvarın adamı görebileceği bir tarafında durup ona bakan genç kızın yüzünde de belirmişti. Önceleri adamı kendinden uzak tutmak ya da onu görmemek için olmasa bile korku ve acıma duygularıyla kalkmış elleri, şimdi onun solgun yüzünü sıcak ve genç bağrına basmak, onu sevmek, hayata döndürmek ve umut vermek isteğiyle titriyor. Ona doğru uzanıyordu. Genç kızın güzel yüzünde beliren aynı ifadeydi. Adamın yüzünden kızınkine geçen, hareket eden bir ışık gibiydi sanki bu. Karanlık oturduğu yerde adamın üzerine çökmüştü. Gittikçe azalan bir ilgiyle iki adama baktı. Bakışları hüzünlü bir dalgınlıkla yere doğru döndü. Ve daha önceki gibi etrafına bakındı. Sonunda derin ve uzun bir iç çekerek eğilip ayakkabıyı aldı ve kaldığı yerden işine devam etti. Defarge fısıltıyla, "Onu tanıdınız mı bayım?" diye sordu. "Evet, bir an için. Başlangıçta bunun ümitsiz bir çaba olduğunu düşündüm. Ama bir an için. Bir zamanlar çok iyi bildiğim bir yüzü şüphesiz görür gibi oldum. Sessiz olun. Biraz geri gidelim. Sessiz olun." Genç kız bulunduğu yerden adamın oturduğu sıranın çok yakınına kadar gelmişti. Adam üzerine eğilmiş işiyle meşgulken ona doğru uzanmış, dokunabilecek bir el olduğunun farkında olmayışında korkutucu bir şey vardı. Tek bir kelime konuşulmuyor, tek bir ses çıkmıyordu. Genç kız bir ruh gibi yanında ayakta duruyor. Adam da işin üzerine eğilmiş çalışıyordu. Sonunda elindeki aleti bırakıp falçatasını alması gerekti. Falçata kızın durduğu yerin ters tarafında duruyordu. Aleti yerden almış, tekrar işin üzerine eğiliyordu ki gözleri kızın eteğine takıldı. Gözlerini yukarı kaldırdı. Diğer iki izleyici ileri doğru atıldılar. Ama kız elini kaldırarak onları durdurdu. Onların korkmasına rağmen kız, adamın ona falçatayla vurmasından korkmamıştı. Adam korku dolu bakışlarla kıza bakıyordu. Bir süre sonra dudakları sanki bir şey söylüyormuş gibi kımıldamaya başladı. Ama hiçbir ses çıkmadı. Çabuk çabuk ve zorlanarak aldığı solukların arasında "Nedir bu?" dediği duyuldu. Genç kız yüzünden yaşlar süzülürken iki elini dudaklarına götürüp ona bir öpücük gönderdi. Ardından adamın zavallı başını bağrına bastırıyormuş gibi ellerini göğsünün üzerinde kavuşturdu. "Sen gardiyanın kızı değil misin?" Genç kız bir iç çekerek "Hayır" dedi. "Kimsin?" Kız henüz sesinin tonuna güvenemediğinden adamın yanına sıraya oturdu. Adam irkilerek geri çekildi. Ama kız elini onun koluna koydu. Kız bunları yaparken adamı tuhaf bir heyecan dalgası sardı ve görünür bir şekilde üzerinden geçip gitti. Oturduğu yerden kıza bakmayı sürdürürken elindeki falçatayı yavaşça yere bıraktı. Kızın aceleyle yana atılmış altın sarısı saçları uzun bukleler halinde boynundan aşağı sarkmıştı. Adam kolunu yavaşça uzatarak kızın saçlarını eline alarak onlara baktı. Tam bu sırada dikkati dağıldı ve derin bir iç çekişten sonra yeniden ayakkabısını yapmaya koyuldu. Ama bu uzun sürmedi. Kız elini adamın kolundan kaldırarak omzuna koydu. Adam gerçekten orada olduğundan emin olmak istercesine 2-3 kez şüpheyle kızın eline baktıktan sonra işini bıraktı. Elini boynuna götürdü ve ucuna katlanmış bir bez parçası bağlanmış, kararmış bir ip çıkardı. Bu bez parçasını dikkatlice dizlerinin üzerinde açtı. İçinde bir zamanlar parmağıyla sarmış olduğu iki tel uzun altın sarısı saç vardı. Kızın saçlarını eline aldı ve yakından baktı. Aynısı. Bu nasıl olabilir? Ne zamandı? Nasıl oldu? O dalgın ifade alnında tekrar belirdiğinde kızın yüzünde de aynı ifadenin oluştuğunu fark eder gibi oldu. Genç kızı ışığa doğru çevirdi ve ona baktı. Beni dışarı çağırdıkları gece o başını omzuma koymuştu. Benim herhangi bir korkum olmamasına rağmen o gitmemden korkmuştu. Kuzey Kulesi'ne getirildiğimde bu saçları giysimin kolunda buldular. Onları bana bırakacak mısınız? Ruhen buradan kaçmama belki yardım edebilirler. Ama bedenen asla. Söylediğim sözler bunlardı. Çok iyi hatırlıyorum. Bunları söylemeden önce pek çok defa dudaklarından sessiz bir şekilde bu kelimeler dökülmüştü. Bu kelimelere ses verebildiği zaman, kelimeler ağzından yavaş yavaş çıkmasına rağmen ona tutarlı gelmişti. Bu nasıl olur? O sen miydin? Adam korku verici bir çabuklukla kıza doğru dönünce, bu defa daha onları izleyen iki kişi öne doğru atıldı. Ama kız adamın onu kavramasından korkmadı ve alçak bir sesle, "Yalvarırım beyler, yaklaşmayın, konuşmayın, kıpırdamayın," dedi. "Dinle," diye bağırdı adam. Bu kimin sesiydi? Bu haykırıştan sonra kızı bıraktı. Ellerini beyaz saçlarına götürüp çılgınca yolmaya başladı. O an içindeki ayakkabı yapma isteği dışında her şey kaybolmuştu ve küçük paketini tekrar katlayıp koynuna sokmaya çalıştı. Ama hala kıza bakıyor ve hüzünle başını sallıyordu. "Hayır, hayır, hayır. Sen çok gençsin, körpesin. Olamaz. Tutuklunun ne olduğuna bak. Bunlar onun bildiği eller değil. Bu onun tanıdığı yüz değil. Bu sesi o hiç duymadı. Hayır, hayır. O ve ben, Kuzey Kulesi'nin geçmek bilmeyen yıllarından önce, çağlar önceydi. Senin adın ne benim tatlı meleğim?" Yumuşayan tavır ve ses tonuyla ona seslendi. Kızı, yalvaran ellerini adamın göğsüne koyarak dizlerinin üzerine çöktü. "Ah bayım, başka bir sefer adımı, annemin ve babamın kim olduklarını, benim onların zor, çok zor hikayelerini neden bilmediğimi öğrenirsiniz. Ama şu an, burada söyleyemem. Burada ve şimdi size tüm söyleyebileceğim tek şey, bana dokunmanız ve beni kutsamanız için size yalvardığımdır. Öpün beni, öpün. Ah canım, canım." Adamın bembeyaz saçlı başı, kızın onu ısıtan ve özgürlüğün ışığı gibi adamı aydınlatan parlak saçlarına karıştı. "Sesimde, bilmiyorum ama umarım öyledir. Eğer sesimde bir zamanlar kulağınıza tatlı bir müzik ezgisi gibi gelen bir sese benzerlik hissederseniz, ağlayın, ağlayın. Saçıma dokunduğunuzda bu size genç ve özgür olduğunuz zamanlarda, göğsünüze başını yaslamış sevdiğiniz birini hatırlatıyorsa, bunun için ağlayın, ağlayın. Size bizi bekleyen bir yuvadan, bütün bağlılığımla size hizmet edeceğim bir evden bahsederken, zavallı yüreğinizin hasretini çektiği, uzun zamandır kimsenin uğramadığı bir evi anımsatıyorsam, o zaman ağlayın, ağlayın." Kız, adamın boynuna daha sıkı sarıldı ve bir çocuk gibi göğsünde sallamaya başladı. "Size ızdırabınızın bittiğini ve buraya, sizi alıp acılardan uzaklaştırmaya geldiğimi, huzur ve rahata kavuşmak için İngiltere'ye gideceğimizi söylediğimde, değerli yaşamınızın boşa geçtiğini ve size çok kötü davranmış vatanımız Fransa'yı düşünmenize sebep olursam, ağlayın, ağlayın. Ve size adımı, hala hayatta olan babamın ve ölmüş olan annemin kim olduğunu söylersem, o zaman saygıdeğer babamın önünde diz çökmem ve de zavallı annemin sevgisinin, babamın büyük acısını benden gizlemesi yüzünden, hiçbir günümü onun için mücadele ederek geçirmediğim ve hiçbir gece boyu uykusuz kalıp Sabahlara kadar onun için ağlamadığım için af dilemem gerektiğini öğrendiğiniz zaman ağlayın, ağlayın. Annem için ağlayın, sonra benim için ağlayın. Baylar, Tanrı'ya şükür. Yüzümde onun kutsal gözyaşlarını hissediyorum ve yüreğime çarpan hıçkırıklarını duyuyorum. Ah, bakın, bizim için Tanrı'ya şükredin. Tanrım, sana şükürler olsun.
Adam kızın kolları arasına gömülmüş, yüzü göğsüne düşmüştü. Yapılan yanlışlar ve çekilen acılardan sonra bu öyle dokunaklı bir görüntüydü ki onları seyreden iki adam elleriyle yüzlerini kapadılar. Tavan arasının sessizliği uzun süre bozulmadı. Bütün fırtınaları bir sessizliğin takip etmesi gibi adamın inip kalkan göğsü ve sarsılan bedeni de sakinleşince, ki hayat denen fırtınanın en sonunda gömüldüğü huzur ve sessizlik insanlık için bir simgedir. İki adam, baba ve kızı yerden kaldırmak için geldiler. Adam yavaşça yere kaymış, bitkin bir halde yerde yatıyordu. Kızı başını kollarına dayayabilsin diye onun daha yanına sokulmuştu. Kızın adamın üzerine dökülen saçları ışığa karşı adamın yüzünü perdeliyordu. Birkaç defa burnunu çekmiş, onlara doğru eğilen Bay Lurie'ye elini uzatan kız, onun rahatını bozmadan bir an önce şu kapıdan beraberce çıkıp hemen Paris'ten ayrılmamız için gerekenler bir ayarlanabilse, dedi. Ama iyi düşünün, yolculuğa dayanabilecek durumda mı diye sordu Bay Lurie. Sanırım onun için bu kadar korkutucu olan bu şehirde kalmaya dayandığına göre yolculuğa da dayanabilir. Doğru dedi daha rahat görüp dinlemek için diz çökmüş olan Defarge. Dahası var. Bay Manette'in Fransa dışında olması her açıdan daha iyi olacaktır. Söyleyin, bir araba ve at kiralayayım mı? Bu bir iş, dedi hemen resmi tavırlarını takınan Bay Lurie. Bir iş yapılacaksa benim yapmam daha uygun olur. O zaman bizi burada bırakın lütfen, dedi Bayan Manette. Görüyorsunuz nasıl sakinleşti. Bu nedenle de onu benimle bırakmaktan korkmanıza gerek yok. Niye korkasınız ki? Rahatsız edilmememiz için kapıyı dışarıdan kilitlerseniz, eminim ki geldiğiniz zaman onu bıraktığınız gibi sakin bulacaksınız. Her neyse, siz dönene kadar ona bakacağım ve sonra da onu buradan hemen götürürüz. Ne Bay Lurie ne de Bay Defarge buna gönüllü değildi ve içlerinden birinin onlarla kalması gerektiğini düşünüyorlardı. Ama sadece araba ve atların bulunması değil, yolculuk evraklarının da hazırlanması gerekiyordu. Gün bitmek üzere olduğu için zaman da daralıyordu. Sonunda yapılması gereken işleri aceleyle bölüşüp hemen oradan ayrıldılar. Karanlık bastırırken genç kız başını yere, babasının yanına, sersemine koyarak onu seyretti. Ortalık gittikçe daha da karardı, karardı. Duvardaki çatlaklardan içeri bir ışık parıltısı sızana kadar yerde sessizce uzandılar. Bay Lurie ve Bay Defarge yolculuk için her şeyi hazırlamışlardı. Yanlarında pelerin ve örtülerden başka ekmek ve et, şarap ve sıcak kahve getirmişlerdi. Bay Defarge bu malzemeleri ve taşıdığı lambayı ayakkabıcının sırasına koydu. Tavan arasında adamın oturduğu bu sıradan başka bir de yatak vardı. O ve Bay Lurie eski mahkumu uyandırarak ayağa kalkmasına yardım ettiler. Hiçbir insan zekası, adamın korku dolu ve şaşkın yüzünden zihnindeki sırları okuyamazdı. Hiçbir zeka ne olduğunu bilip bilmedi, kendisine söylenenleri hatırlayıp hatırlamadı, özgür olduğunun farkında olup olmadığı gibi soruları yanıtlayamazdı. Onunla konuşmaya çalıştılar. Ama aklı o kadar karışıktı ve o kadar yavaş cevap veriyordu ki, onun bu şaşkın halinden korktular ve ona bir süre dokunmamaya karar verdiler. Ara sıra daha önce hiç görmedikleri bir şekilde, vahşi ve kendini kaybetmiş bir halde başını ellerinin arasına alıyordu. Sadece kızının sesi onu rahatlatıyor. Kızı ne zaman konuşsa ona doğru dönüyordu. Uzun süre baskı altında yaşamaya alışmış birinin uysal tavırlarıyla ne verirlerse yedi, içti, giymesi için verdikleri pelerini giydi. Seve seve kızının koluna girdi. İki eliyle elini tuttu ve bırakmadı. Aşağı inmeye başladılar. Bay Defarge elinde lamba önden gidiyordu. Bay Lurie ise bu küçük sıranın sonundaydı.
O uzun merdivenin daha birkaç basamağını inmişlerdi ki adam durdu. Tavana ve duvarlara bakındı. "Burayı hatırlıyor musun baba? Buraya gelişini hatırlıyor musun?" "Ne dedin?" Ama kız daha soruyu tekrar etmeden o tekrarlamış gibi bir cevap mırıldandı. "Hatırlamak mı? Hayır, hatırlamıyorum. O kadar uzun zaman önceydi ki." Zindandan çıkarılıp o eve getirilişiyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını anladılar. Kuzey Kulesi 105 diye mırıldandığını duydular. Etrafına baktığı zaman uzun zamandır onu kuşatan güçlü kale duvarlarını gördüğü belliydi. Avluya vardıklarında inip kalkan bir köprü bekler gibi içgüdüsel olarak adımlarını değiştirdi. Köprü olmadığını anlayıp sokakta bekleyen arabayı görünce kızının elini bırakıp başını tekrar ellerinin arasına aldı. Kapının önünde kalabalık yoktu. Pencerelerde de kimse görülmüyordu. Yoldan rastgele geçen bir kişi bile yoktu. Doğal olmayan bir sessizlik ve terk edilmişlik hüküm sürüyordu. Sadece bir kişi görülüyordu. O da arabanın kapısına yaslanmış, gözü hiçbir şey görmeden örgü ören Bayan Defarge'dı. Tutuklu arabaya bindi. Kızı da onu takip etti. Bay Lori tam basamağa adım atacaktı ki adam perişan bir halde aletlerini ve bitmemiş ayakkabılarını sordu. Bayan Defarge hemen kocasına seslenerek onları alıp getireceğini söyledi ve lamba ışığı olmamasına rağmen örgü örerek avluyu geçti. Onları çabucak aşağı getirdi ve teslim etti. Hemen ardından arabanın kapısına yaslanıp örgü örmeye devam etti ve hiçbir şey görmedi. Defarge arabanın üstüne çıkıp "Surlara!" diye emir verdi. Arabacı kırbacı şaklattı ve sallanan lambaların zayıf ışığı altında yola çıktılar. İyi sokaklarda daha parlak yanan, kötü sokaklarda ise iyice cılızlaşan, sallanan lambaların altında ışıklı dükkanların, aydınlık kahvehanelerin, neşeli kalabalıkların ve tiyatro girişlerinin önünden geçerek şehrin kapılarından birine geldiler. Orada ellerinde fener tutan karakol askerleri vardı. "Kağıtlarınız yolcular," dedi biri. "Buyurun memur bey," dedi Defarge. Aşağıya inip askeri ciddi bir tavırla yanına çekerek. "Bunlar içerideki beyaz saçlı beyin kağıtları. Bunlar o beyle birlikte benim için düzenlendi." Sesini alçalttı. Askerlerin ellerinde tuttuğu lambalarda bir dalgalanma yaşandı ve bir tanesi üniformalı bir kol tarafından arabaya yaklaştırıldı. Bu kolun sahibi beyaz saçlı beye her günkü ya da her geceki bakışlardan farklı bir şekilde baktı. "Her şey tamam. Devam," dedi ardından. "Hoşça kalın," dedi Defarge. Ve böylece sallanan lambalar korusunun zayıflayan ışığından büyük yıldız korusuna geçtiler. Hareket etmeyen bu ebedi ışık kemeri altında gece gölgeleri büyük ve karaydı. Ve bilginlerin söylediğine göre ışıklardan bazıları bu küçük dünyadan o kadar uzakmış ki ışınlarının uzayda bir nokta olarak her türlü acının yaşandığı, kötülüğün gerçekleştiği bu yeri keşfedip etmedikleri şüpheliymiş. Gölgeler soğuk ve huzursuz gece boyunca, gün ağarana kadar Bay Jarvis Lorry'nin kulağına bir şeyler fısıldayıp durdular. Karşısında gömüldüğü yerden çıkartılmış olan adam duruyordu. Bu adam hangi ince becerilerini tamamen yitirdiğini, nelerin eski haline getirilebileceğini merak ediyordu. Ve yine o eski soru. "Umarım hayata döndürülmekten memnunsunuzdur." Ve o eski cevap. "Bilemiyorum."